Benim sesim gidiyor mu acaba?
İyi günler sayın seyirciler. Mavi Karadeniz ve Ekin Türk kanallarında ortaklaşa yayınlanan Adnan Oktar'la Baş Başa programı ile karşınızdayız. Evet değerli konuklarım, Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu bizlerle birlikte. Sayın Adnan Oktar da ilerleyen dakikalarda inşallah aramızda olacaklar. Evet, bir sürü başlığımız var bugüne dair ve bir sürü sorularımız da var izleyicilerimizden gelen. Önümde duran fosilleri de görüyorum. Neler söyleyeceksiniz Cihat Bey? Bugün bir değişiklik yapıp sizden başlayalım. Evet.
Bugün dilerseniz örümcekteki yaratılış mucizelerine değineceğiz. Hı hı. Ayrıca vücudumuzdan da bir örnek vereceğiz. Hı hı. Koku alma sistemi ve aynı şekilde tad alma sistemi üzerine de konuşacağız. Her birinin hem kendi vücudumuzda hem de diğer çevremizde yaşayan canlılarda gördüğümüz bu mucizelere yer vermeyi diliyoruz bugün.
Evet, örümcekle ilgili arkadaşlarımız eğer veteri hazırlamışlarsa bir veterimiz var. Tabii. Dilerseniz önce onu izleyelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Örümceği daha önceki programlarımızda da tartışmıştık. Onun mucizelerine dair konuşmuştuk. Veterimizi izledikten sonra daha detaylı bir şekilde izleyicilerimize bu konuda sizlerden bilgi alacağım.
İnşallah.
Evet arkadaşlarımız girebildiler mi? Evet. Birazcık daha zamana ihtiyacımız varmış.
Evet örümceği bahsettik hakikaten.
Evet girmişler galiba şu anda girdiler herhalde. Evet.
Her insan hayatı boyunca birçok defa örümcek denen bu küçük canlıları görür. Kırlık bir alanda ya da evinin bahçesinde. Çoğu insanın dikkatini çekmeyen bu küçük canlı aslında Allah'ın yaratma sanatının kusursuz tecellilerinden biridir. Bunu görmek için örümceği biraz yakından incelemek gerekir. Örümcek denince ilk akla gelen elbette örümceğin ağıdır. Bu ağlar birer tasarım harikasıdır. Çünkü her örümcek ağı kendi içinde ayrı bir mimari plana ve bu plana uygun mühendislik hesaplamalarına sahiptir. Eğer bir örümceği bir insanın boyuna erişecek kadar büyütürsek, bu örümceğin ördüğü ağın boyu da yaklaşık 150 metre büyüklüğünde olacaktır. Bu da 50 katlı bir gökdelenin yüksekliğine eşittir. Eğer 50 metre genişliğinde ağ yapabilecek büyüklükte bir örümcek olsaydı, bu ağ bir jumbo jeti bile durdurabilecek kadar güçlü olurdu. Peki, örümcek bu özelliklere sahip ağları nasıl inşa etmektedir? Örümceğin bu işi başarabilmesi için önce bir mimar gibi proje çizmesi gerekir. Çünkü bu büyüklük, tasarım ve sağlamlıkta bir yapı, mimari bir proje olmadan yapılamaz. Proje çizildikten sonra da ağın hangi bölgesine ne kadar yük geleceğinin bir inşaat mühendisi gibi hesaplanması gerekir. Aksi takdirde ağ ayakta duramayacaktır. Örümceğin ağı nasıl inşa ettiği incelendiğinde ortada gerçek bir mucize olduğu görülür. Örümcek önce ürettiği ipliği boşluğa bırakır ve hava akımı yardımıyla sabit bir noktaya tutturur. Böylece inşaatına başlar. Ağ örmek bir saat ya da daha fazla sürer. Şu anda bu işlemin 60 kat hızlandırılmış halini izliyorsunuz. Örümcek önce merkezden dışarı doğru sağlam ve gergin iplikçikler çeker ve ağın iskeletini hazırlar. Daha sonra dışarıdan içeri doğru halkalar çizerek yapışkan ve esnek bir ip döşer. (Gülüyor) hazırlar. Örümceğin ağının yalnızca tasarımı değil, ipliği de bir mucizedir. Örümcek ipliği aynı kalınlıktaki çelikten tam 5 kat daha sağlamdır. Örümcek ipi metrekare başına 150 bin kilo gerilim gücüne sahiptir. Eğer örümcek ipinden yapılmış 30 santimetre yarı çapında bir halat olsaydı, bu halat üst üste binmiş 150 otomobili taşıyabilirdi. Bilim adamları örümcek ipini örnek alarak Kevlar isimli özel bir madde üretmişlerdir. Bu madde çelik yelek yapımında kullanılır. Bir mermi saniyede 150 metre hızla önüne gelen her şeyi deler. Ancak Kevlar'dan yapılmış bir kumaşı delemez. Örümcek ipi ise kevlardan 10 kat daha sağlamdır. Saç telinden ince, pamuktan hafif ve çelikten güçlü olan örümcek ipi, yeryüzündeki en dayanıklı madde olarak tanımlanmaktadır. İnsanların sahip olduğu en sağlam maddelerden biri olan çelik, ağır sanayi tesislerinde, binlerce derecelik fırınlarda demir kullanılarak üretilir. Dayanıklı olması için özel olarak tasarlanmıştır. İnsanlar çelik kullanarak geniş yapılar, yüksek binalar ve köprüler inşa eder. Oysa örümcek, çelikten tam 5 kat daha sağlam bir madde üretmektedir. Ancak ne binlerce derecelik fırınları, ne de teknoloji kullanma şansı yoktur. O, akletme yeteneği dahi olmayan küçük bir böcektir. Bu küçük böceğin çelikten daha sağlam bir ip üretmesi, sonra bu ipi kullanarak bir mimar ve mühendis gibi inşaatlar yapması şüphesiz büyük bir mucizedir. İnsanlar, örümcekleri genellikle ağ kurarak avlanan canlılar olarak tanırlar. Ancak Dinopis isimli bu örümcek, avının ağ takılmasını beklemez. Bunun yerine hareketli bir tuzak kurar. Dakikada tam 200 fırça darbesi vurarak çok özel iplikçikler hazırlar. Sonra da bu iplikçikleri çok akılcı bir plan dahilinde birbirine ekler. Örümcül tuzak hazırdır. Böceklerin sıkça geçtiği yollarda pusuya yatar. Keskin gözleri en küçük bir hareketi bile fark eder. Sonra avını ürettiği özel ipekle ambalajlar. Örümcek bir gecede birden fazla av yakalar ve her av için ayrı bir ağ örer. bu ağ gerçek bir tasarım harikasıdır. Avın bu tuzaktan kurtulma şansı yoktur.
Evet, görüntülerde de izledik. Hakikaten çok enteresan, çok ilginç. Özellikle şu son izlediğimiz tür örümcek. Yani yakalamakla da kalmıyor. Güzel sarıp paketini de yapıyor. Çok ilginç.
Daha sonra yemek üzere.
Daha sonra
mumyalıyor. Ve saklıyor. Bir mumyalama teknolojisi bile hala bugün işte içerdiği maddeler çok hassas maddelerdi biliyorsunuz. Vücudun çürümesini engellemek üzere özel maddeler kullanılır mumyalamada. Örümcek zaten bunu yapıyor. Milyonlarca yıldır yapıyor. İşte bugün teknolojiyle ulaşılan işte Kevlar şeyini gördünüz,
evet.
Üretimini gördünüz. 21. yüzyıl teknolojisiyle üretilmiş bir maddedir. Örümcek zaten bunu milyonlarca yıldır yine yapıyor.
Tabii. Yani çalık bir halat olarak kullanıldığında kaç demiştin? 150 aracı aynı anda kaldırabilecek güçte oluyor değil mi? Evet. İnanılmaz yani. O kadar ince bir maddenin bu kadar dayanıklı olması.
Evet. Eğer biliyorsunuz işte çelik eğer esnekliği olmazsa bir kıymeti olmuyor. Çünkü tabii. Hemen kırılganlığı ortaya çıkmış oluyor. Yük zaten taşıma özelliğini yitirmiş oluyor. Örümceğin ağı zaten bütün bu özelliklere haiz. Hem esneklik var hem sağlamlık var. O yüzden yani bunu incelemek lazım. Gerçekten doğadan örnek almak lazım. Bilim adamları da zaten bunu yapmaya çalışıyorlar.
Tabii bunun için müthiş bir kimya bilgisi gerekiyor. Yani burada her aşamada muazzam bir akıl var. Allah'ın sonsuz aklını, tecellisini görüyoruz. Çünkü kimya bilgisi derken, çünkü örümceğin vücudunda öyle kimyasal reaksiyonlar meydana getiriliyor ki, ipeğin üretimi son derece kompleks bir yapısı var. Önce keratin diye bir protein üretiliyor. Sıvı proteinler üretiliyor. Bu sıvı proteinler bir kanaldan geçiriliyor. O kanaldan geçirilirken içindeki su alınıyor. Başka bir kanala geldiğinde orada da hidrojen atomları var. Hidrojen atomları ile asit bir havuz oluşturuluyor. Ve asitle birlikte reaksiyona girdiği zaman o ipeksi yapısını kazanıyor. Fakat vücudun dışına çıkartırken bu sefer bir musluk sistemi devreye giriyor. Böyle valve ve kontrollü sistemler var. Bununla bu musluk sistemiyle ipeğin çapını, direncini ayarlayabiliyor. Ayrıca 6 ayrı keseden salgılanan maddelerle de karışımını son haline getirip belirleyebiliyor. Yani bu son derece kompleks bir işlem.
Evet.
Zaten teknolojik olarak aynısı yapılamıyor. Yapıldığı anda çünkü ki ileride inşallah yapılır bilimsel olarak, ama düşünün insanın 21. yüzyıla kadar geldiği noktada hala aynısı yapılamıyor. Yapıldığı anda tabii ki o zaman mesela asma köprülerde çelik yerine tabii ki şey kullanılacak, örümcek ipeği, çünkü örümceğin ipeği çelikten kat kat daha sağlam ve esnek. Mesela kauçuk var. O da esnek ama sağlam değil.
Sağlam değil.
Örümcek ipeği hem esnek hem son derece sağlam. Ve dünyadaki işte en sağlam madde insanoğlunun üretebildiği kevlardan, değil mi? 10 kat daha sağlam bir yapısı var ki. Kevlar deyince insanlarımız bilmeyebilir. Kurşun geçirmez yelekler kevlardan yapılıyor. O kadar sağlam. Kurşunu geçirmiyor. Bundan 10 kat daha sağlam. Örümcek yapabiliyor bunu. Bakın bu çok büyük bir akıllı kimya bilgisi gerektiriyor.
Evet.
Bunların hiçbirine tesadüfe yer yok. Çünkü milyonlarca yıldır örümcek doğar doğmaz, değil mi, o kimyasal reaksiyonları yapabiliyor. Kanallardan geçiriyor, suyu emiyor. Nereden bilebilir bunu? Kimse bilmiyor. Yani tabii Allah'ın azim olan, pek büyük olan Allah'ın bir özel, Allah'ın sıfatı örnek edinmeksizin yaratandır Allah. Bakın Allah hiç örneği yokken yoktan yaratmış. Bilim adamları ancak var olan bir şeyi inceliyorlar. Hatta çok enteresan böyle. Mesela hücreyi inceliyor bilim adamı. Hücrenin bir enzimi, binlerce çeşit enzimler, proteinler var. Onun bir özelliğini ortaya koyuyor. Yıllarca laboratuvarlara kapanarak çalışıyorlar. Bir sürü bilim adamları bir makale yayınlıyor. Ondan sonra Nobel ödülü veriliyor ona. Çok takdir ediliyor yani. İnsan onun en büyük takdiri anlamında, değil mi? Nobel ödülü aldı diyorlar.
Evet.
Takdir ediyorlar. Asıl övülmesi gereken Yüce Rabbimiz. Çünkü yaratan,
evet,
bu sanatın sahibi, sanatçısı olan Yüce Rabbimiz, Allah'ın sonsuz sanatının tecellisi tabii. Asıl hamd edilmesi gereken, övülmesi gereken Allah'tır inşallah.
Evet, kesinlikle.
Şimdi biliyorsunuz fabrikalarda işte bir plan olur, üretim planı olur, üretim mühendisleri olur, endüstri mühendisleri barındırılır bu iş için. Bakıyorsunuz örümceğin vücudunda zaten kusursuz bir işleyiş var. Aşama aşama, Oktay Bey'in de bahsettiği gibi, şu kimyasal olarak hangi maddeler eklenecek, hangi atomlar eklenip hangi atomlar çıkarılacak. Yani orada bir nükleer reaksiyonlar var gerçekleştirilen. Bunu hiçbir mevcut dünyamızdaki fabrikalarda hiçbirinde böyle bir mekanik şeyler yok, yani süreçler yaşanmıyor.
Ve o alana baktığınız zaman hakikaten muazzam eve bir mimari bilgisi getirecek bir biçimde adeta örüyor.
Evet. Çok bir tanesi ilginç. De mesela ağır yapıp atıyor üzerine. Oraya yakalıyor.
Evet.
Başka bir tanesi var, kapı tuzaklı örümcek deniyor. O bir yuva yapıyor. Ağzından çıkan salgılar toprakla birleştiği zaman toprağı sertleştiriyor. Bir iç duvarlarını yapıyor ki çökmesin toprak diye bir ısı izolasyonu meydana getiriyor. Bakın ısı izolasyonu çok önemli. Çünkü bunlar mesela çölde de yaşayabiliyorlar. Çöldeki sıcaklıklar çok yüksek, çok gündüz olan sıcaklıklar. Gündüz yuvanın içerisinde hiç çıkmıyor. Üzerine ipeğinden bir kapak yapıyor yuvanın üzerine. İçine giriyor, bekliyor. Hatta 10 yıl hiç çıkmadan yaşayabiliyor dişileri. Sadece erkekler döllenmek için, yavrulamak için dışarıya çıkıyorlar. Bekliyor, geceleri avlanıyor, o kapağı açıp bekliyor. Bu da yetmiyor. Çünkü yuvanın içerisinde dışarı alarm sistemleri kuruyor. İncecik iplikler yerleştiriyor. Böyle otlar, yapraklar koyuyor yuvanın üzerine. O kapağın üzerine. Ona da ince iplikler bağlıyor. Dolayısıyla herhangi bir canlı, mesela bir karınca ya da bir böcek geldiği zaman o yaprakların üzerine,
tabii,
o çok hassas titreşimleri alıyor ipliklerin üzerinde. Birinin geldiğini anlıyor, açıyor kapağı, yakalıyor, içeri çekiyor. Arka ayaklarını hiç çıkarmıyor, ne öyle çalışıyor.
Burada birkaç bir şeyi birden yapıyor aslında. Kendini sıcaktan muhafaza edecek o sistemi yapıyor.
Yapıyor.
Kendini savunmak için bir sistem geliştiriyor dolayısıyla. Bunun haricinde bir de tuzak kuruyor.
Evet.
Çok ilginç.
Başka bir örümcek türü var. Yani örümceklere bakıyorsunuz çok büyük akıl sergiliyorlar. Yani anlatmakla bitecek gibi değil. Çünkü çok yeni türler keşfedildikçe, işte Amazon ormanlarında olsun, başka Afrika'nın işte uzak insan elini ayağı basmadığı yerlere ulaşıldığında fark ediliyor bunlar. Bakılıyor, çok böyle akıl sergileyen hayvanlar bunlar. Mesela bolas örümcekleri var. Bunlar da kemet hazırlıyorlar. Düşmanlarına kemetle avlıyorlar. Yapışkan bir biliyorsun örümcek ince bir ip hazırlıyor. Ucuna da bir ağırlık olacak şekilde yapışkan bir kısım. Bakın ipin kendisi yapışkan değil. Yalnızca ucundaki kısmı yapışkan olarak üretiyor. Özel başka bir salgısıyla. Ve beklemeye başlıyor. Düşmanı geçerken üzerine kemeti atıyor. Kovboyların işte hayvanları yakalamak için kullandıkları gibi. Ve tam isabet ettiriyor. İnsan gözüne yakalayamayacağı hızda atıyor hatta kementini. Ve o yapışkan ucu sayesinde ağırlık da oluşturmuş olduğu ucu, o zaman ürettiği madde de bir ağırlık oluşturuyor tam ikinci ucunda.
Tam
ucunda.
Uç kısmı. Evet.
Onu atıp yakalıyor, kendine doğru çekiyor. Şimdi ama bu tek başına bir akıl alameti değil. Bakın başka neler var. Yani hiçbir şekilde örümceğe bağlayamayacağımız akıl alametleri. Direkt Allah'ın yaratması, Allah'ın sanatı olduğunu kanıtı bakın bunların her biri tek tek. Öyle düşünelim. Başka türlü düşünmek zaten imkansız. Bunu tesadüflerle anlatmak saçma olacaktır. Evrimciler öyle diyorlar. Bu tesadüfen olmuş diyorlar.
Tesadüfen olacak gibi.
Bakıyorsun değil, örümcek değil zaten doğar da olmaz. Annesinden babasından öğrenmiyor. Bir okulu yok. İlkokulu, ortaokulu, lisesi, üniversitesi yok bunların.
Evet.
Normal. Hemen vücudunda zaten bunların mekanizmaları hazır buluyor. Üretmeye başlıyor. Bakın mesela aynı örümcek, bu bolas örümcek yine. Bu kement atar örümcek. Vücudunda özel bir kimyasal madde yaydığını da keşfetmiş bilim adamları. Nasıl bir kimyasal madde bu? Bu örümcek güve kelebeklerini yakalamasıyla ünlü. Güve kelebeklerini yakalıyor ama kendine doğru çeken bir özelliği keşfetmişler. Özel bir kimyasal madde salgılıyor. Havada yayılan, biliyorsunuz kimyasal maddeler havada yayılınca koku olmuş oluyor.
Evet.
Buna hayvan biliminde feromen deniyor. Havaya saldığı böyle moleküller, uçucu moleküller bunlar. Ama bir özelliği var. Dişi güve kelebeklerinin erkek güve kelebeklerini kendilerine çekmek için kullandığı bir feromen bu. Kimyasal uçucu madde bu. Ve işte bakın örümcek, bu bolas örümceği aynı kimyasal maddeyi salgılamasıyla ünlü.
İşte şimdi o kimyasalı bilecek de, evet, yakalamak için öyle bir akıl geliştirip kendi bünyesinde o kimyasalı yapıp sahiplenecek. Yani burada bir birkaç bir şey mümkün değil.
Çok yani bunu böyle yakın davranırlar.
Evet evet.
Bunu böyle yani diyelim ki biz diyelim işte bir özel bir madde üretelim de işte kendimize doğru işte bir başka bir canlıyı çekelim. Böyle bir şeyi kendi vücudumuzda yapamayız.
Evet.
Ama örümcek yapıyor. Hı hı. O zaman örümcek bizden daha mı akıllı? Hayır, bu akıl tabii ki o hayvana verilemez. Çünkü onun beyninde işte bir ya da iki tane sinir düğümü var. Hı hı. Hiçbir şekilde ona yüklenemeyecek bir akıl bu. Tabii ki Allah'ın aklı bu. Allah'ın yaratma sanatını bizi burada izlemiş, görmüş, anlamış oluyoruz. Burada takdir edilmesi gereken örümcek değil. Kimse tabii de zaten tabii bunu yapmıyor. Ama örümcekler ne diyorlar? Allah'ı takdir etmek yerine bakın diyorlar ki doğanın mucizesi diyorlar.
Yani doğanın...
İçi boş bir kavram bu doğa.
Evet. Kendisi.
Yani doğa nedir diye açıklayın dediğinizde ne diyecekler? İşte taş, toprak, evet, ağaç, evet, gökyüzü. Zaten su, bunlar zaten yaratılmış olan şeyler.
Evet yani.
Yaratılmış olan şeylerin derli toplu izah edilen şekli. Doğa, tabiat. Evet. Diyorlar ki bütün bu doğa kendi kendini yarattı o zaman diyorlar. Ne kadar saçma, yani içi boş bir kavram.
Evet, kendi kendini
sırf insanların bilinçaltlarına... İşte bu da o yüzden pagan dini olmuş oluyor ya. Hı hı. Böyle totemleri var paganlarında biliyorsunuz. İşte tarih öncesi çağda yaşamış insanlar Sümerler zamanında. İşte o Sümer dinini bakın bugün yaşatıyorlar. Bilim adına yaşatıyorlar. İşte ağaç diyorlar sanki kendi kendine yapmış. Ya da işte gökyüzü, doğa, bütün bunların hepsinin toplamı doğa bunu özelliği ona bahşetmiş diyorlar örümceğe. Böyle bir şey yani saçma bir şey sapan, mümkün, hiçbir temeli olmayan, izah edin dediğinizde yani zaten kendilerinin de böyle saçma bir akıl öne sürdükleri anlaşılacağı malum olan bir saçmalık yani.
Doğru mantıken düşündüğünüz zaman hani deneme yanılma yöntemiyle olsa, tesadüfi bir şey olsa, yani örümcek kendisinin böyle bir yeteneği olduğunu bir keşfedecek yani öyle bir, evet, aklının olması lazım, evet, keşfedecek. Onu keşfedene kadar da zaten o deneme yanılma yöntemiyle doğada tabii daha çetin bir yaşam mücadelesi var. Yani ya avlayacaksın ya avulacaksın gibi bir durum var beslenmek için. Evet. Dolayısıyla hani deneyip de yanılma şansı yok. Denedi oldu oldu.
Olmadı gitti. Aklıyla önünde örnek var. Örümcek yapıyor bunu. Kimya laboratuvarları var, bilim adamları var, inceliyorlar. Ona rağmen aynısını yapamıyorlar. Yani önde bir örnek varken, örümceğin tabii kullandığı ipek yoktan var edilmiş. Tabii, yani Allah tabii tarafından yaratılmış. Allah bir örnek, evet, edinmeksizin yaratandır. Yani bir örneği yokken yoktan var edilmiş. İnsanın önünde, insan akıllı bir varlık, örneği varken daha aynısını yapamıyor. Araştırmalar yaparak, laboratuvarların içine girerek. Dolayısıyla tabii burada çok üstün bir aklın olduğu kuşkusuz. İşte o azim olan Allah'ın aklı. Evet. Yani o hiç tartışmaya bırakmayacak şekilde. Burada tabii örümcekteki o kimya bilgisi, kullanma teknikleri hepsi bize Allah'ı yücelttiriyor, tesbih ettiriyor. Allah gösteriyor bize. Yani üstü sonsuz aklının örnekleri veriyor. Bilim zaten bunun için vardır. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edebilmek için. Evet. Biz ona bakarak Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz kudretini, değil mi, yaratmadaki sanatını takdir ediyoruz. Bunun için bu iman hakikatleri son derece önemli. Onun için seyircilerimiz mutlaka Sayın Adnan Oktar'ın sitelerine girip harunyahya.org, harunyahya.net ve Adnan Bey'in hazırladığı kitaplardan okusunlar, filmleri, evet, seyretsinler. Mesela bu anlattıklarımız Adnan Bey'in örümcekteki mucize kitabından çok daha detaylı olarak anlatılıyor. Ki bunlar insanın imanını arttıran şeyler. Ayrıca bununla bu darwinizm safsatası da ortadan da kalkıyor. Anlattığınız zaman insanlara çok makul tabii. Yani mutlaka çok büyük bir akıl var. Nereye baksanız, örümceğe baktığınız zaman bu böyle, karıncaya bakıyorsunuz öyle, kuşlara bakıyorsunuz öyle, balıklara bakıyorsunuz öyle, kamuflaj yapıyorlar, elektrik üretiyorlar. Değil mi? Bütün canlılarda. Mesela bakteriler var, antibiyotiğe karşı direnç geliştirmişler. Ya bu da çok acayip. Şimdi evimizler diyorlar ki bu tesadüfen oldu. Yani tabii ki çok büyük bir zırva bu. Şundan dolayı bir zırva. Bakterilerde biliyorsunuz antibiyotiklere karşı direnç var. Bunu herkes bilir. Antibiyotik kullandığınız zaman hatta bir müddet sonra dirençli bakteriler çoğalır. O bakteri antibiyotiğin etkisi kalmaz. Fakat burada olan nokta şu. Bakteri o direnci iki şekilde geliştiriyor. Birinde önceden var. Bu bir enzim yapıyor. Penisilinle dirençli bakteriler özel bir enzim üretiyorlar. Yani robot bir molekül antibiyotiği parçalıyor. Bu da antibiyotik penisilin keşfedilmeden önce 1928 yılından önce de vardı bu. Çünkü biliyoruz Kuzey Kutbu'nda bulunan cesetlerde çıkan donmuş cesetlerde çıkan bakterilerde penisiline karşı direnç bu enzimin olduğu görüldü. Bu demek ki en baştan beri var. Evrimle hiçbir alakası yok. Allah'ın yaratma sanatı bu. Çünkü dışarıda nasıl bir antibiyotikle karşılaşacağını nereden bilsin bakteri? Onun enzimini taşıyor. Onu parçalayacak. İkincisi bir mekanizma daha var. Mutasyon oluşuyor. Evrimciler diyorlar ya mutasyon oldu daha şey etti. Buna diyorlar ki bak mutasyonla antibiyotiğe karşı direnç oluşmuş. Demek ki bu faydalı bir mutasyon diyorlar. Hiç alakası yok. Şundan dolayı yok. Mutasyon olduğu zaman bakteri sakat hale geliyor. Protein fabrikaları var bakterinin. Protein fabrikalarında bir sakatlık meydana geliyor. Deforme oluyor. Protein fabrikaları deforme olduğu için antibiyotik dışarıdan verilen bazı antibiyotikler o protein fabrikasına bağlanamıyor sakat olduğu için. Dolayısıyla o bakteri dirençli hale gelmiş oluyor. Ama bakteri sakat. Yani antibiyotik bulunmadığı ortamda sağlıklı bakterilerle aynı ortamı sağlıklı bakteriler avantajlı. Dezavantajlı durumda. Şuna benziyor. Yani elimcilerin bu saçmalığını anlamak bakımından insanlarımız anlasın diye. Mesela doğuştan genetik olarak kötürüm insanlar var. Değil mi sakat? Evet. Onlar dolayısıyla sokakta yürümüyorlar. Yürümedikleri için daha az trafik kazalarından ölüyorlar. Değil mi? Tabii. Bunlar da diyorlar ki yok diyorlar. Bak işte daha az trafik kazalarından öldükleri için bu faydalı bir mutasyon. Doğuştan kötürüm olmak faydalı.
Olur yani, mu şöyle bir şey? İşte, değil mi? Sakatların bir engelinin bulunması nasıl iyi bir şey? Çok şahane, çok güzel bir şey diye açıklanabilir yani.
Evet. Hiçbir açıklaması yok zaten. Yani evrim ne kadar saçma. Ne kadar mantıksız. Neresinden tutsanız ama işte bunlar böyle bir takım Latince kelimelerle süsleyip güya bilimselmiş gibi şey diyorlardı. Ta ki maşallah Adnan Bey ortaya çıkıp da yerle bir edene kadar darbinizmi. Böyle bilimsel gerçeklerle açıklayınca fosilleri 250 milyon tane fosil yaratılışı ispatlayan güm diye böyle üzerlerine inince bunların darbinizmin beli kırıldı, ciğeri sokuldu çok şükür.
Evet, çünkü burada gerçeği saklama var, insanları aldatma var. Evet. Yani bir şey saklıyorsanız nedir bu? Demek bir açığınız var, evet. Bir doğru var, demek bir doğru var. İnsanları yanlışa yönlendiriyorsunuz demek ki, öyle değil mi? Şimdi bakın, Smithsonian Enstitüsü var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Oranın müdürü 1920 senesinde gidiyor, araştırma yaparken, arkeolojik çalışmalar yaparken karşısında böyle çok mükemmel yapılara sahip canlılara ait böyle binlerce fosilin olduğu tabakalar çıkıyor. Şimdi bunu nasıl açıklamak lazım diye bakarken bakıyor ki bu yeryüzündeki en aşağı tabaka yani canlıların rastlandığı en alt tabakaymış diye buluyor. Yani buna Kambriyen dönemi deniyor zaten bu tabakaya. 540 milyon yıl önceki fosil tabakası bu. Ve bundan daha aşağı tabakalarda bunların öyle kompleks canlılar ki bunlar. Böyle vücut sistemleri var. İşte dolaşım sistemi var. Solungaçları olan canlılar bunlar. İşte hareket etme yöntemleri, ayakları olan canlılar. Denizin altında yaşayan canlılar. İşte deniz yıldızı, deniz kestanesi, işte elimizde bahsetmiştik. Trilobit, gözleri olan canlı.
Evet.
Ama binlerce gözü olan bir canlı. Bir tane, iki tane değil. Çok ileri göz sistemi. Aynı şekilde. Bu kompleks yapıları karşısında görünce ne anlama geliyor bu? Bir anda ortaya çıkış, bir anda var olma. Yani yaratılma anlamına gelmiş oluyor. Bu canlıların ataları olabilecek daha ilkel canlılar alt tabakalarda yok. Bunu görünce bakın ne yapıyor biliyor musunuz müzenin müdürü? Bunları alıyor, götürüyor müzesinde özel çekmecelerde saklıyor. Bakın kamuoyuna açıklamıyor.
Neden?
İnsanlara açıklamıyor. Çünkü o zaman evrim teorisinin geçersizliği ortaya çıkmış olacak.
Tabii ki. Evet.
Çünkü ilkel halleri olmadan canlılar bir anda kompleks, mükemmel, tam halleriyle ortaya çıkmışlar. Kambriyen canlıların özelliği bunu ortaya koymuş oluyor. Yani yaratılışı ortaya koymuş oluyor bulduğu fosiller. Ve binlerce fosil var. Gidiyor onları müzede saklıyor.
Yani demek ki onları görmek bile onun gözlerini açmamış ki ayrıca bir saklamaya ihtiyaç
duyuyor. Ta ki 1990'lı yıllara gelince Smithsonian Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ünlü bir müzedir. Enstitünün müzesinde tasnif yapılırken bakın aradan geçen seneye bakın yani 60 sene geçmiş oluyor. Bilim adam tasnif yaparken bir anda karşılarına bu fosiller çıkıyor. Nereden bulmuş, nasıl bulunmuş? İşte bulunduğu anlaşılıyor ki canlılar bir anda ortaya çıkmışlar. O yüzden Buna arkeoloji, paleontoloji biliminde kambriyen patlaması deniyor artık. Şimdi demek ki evrimciler ne yapıyorlarmış? Bazı bilim adamları, sözde bilim adamı diyeceğim. Hı hı. Çünkü bilim nedir? Bir şeyi araştırıp bulup deneylerle, gözlemlerle ortaya çıkan tam gerçekleri kamuoyuna anlatmak.
Tabii.
Değil mi? Ve bu yüzden insan saygı görür toplumda.
Evet.
Bakın ne yapıyorlar? Saklıyorlar. Neyi? Gerçeği. Neyi peki öne sürüyorlar? Sahte bir ideoloji, sahte bilimsel delillere dayanarak, sahte bakın yani aslında hiçbir dayanağı yok. Ne mutasyon canlıları evrimleştirebilecek bir mekanizma, ne doğal seleksiyon.
Evet.
Bu ne yapıyorlar? İnsanları aldatmaya devam ediyorlar. Ne adına? Allah'ın adını alınmasını engellemek adına. Allah'ın varlığı toplumda inanılmasın, Allah'a iman edilmesin diye bunu yapıyorlar.
Evet, bunun için de bilimi
sözde bilimi alet ediyorlar. Sözde bilimi alet ediyorlar. Yoksa bilim zaten bakın Adnan Bey'in kitapları, ciltler doğrusu fosiller.
Evet.
Zaten bilim Allah'ın yaratılışını, mükemmel yaratılışını ispatlıyor. Az önce izlediğimiz örümcek, örümcekteki mekanizmalar, insan vücudundaki mekanizmalar, görmeden tutun böbreğe kadar, karaciğere, pankreasa, tek bir hormonun, tek bir proteinin tesadüfen oluşamayacağı gerçeği. Yani hepsi zaten Yüce Allah'ın kusursuz yaratışını ortaya koyuyor.
Adnan Bey'in son kitabı da Kur'an Mucizeleri 3. Oradan uzatabilir misiniz?
Evet.
Onu da izleyicilerimize gösterelim. Evet, bunu da tek tek okumuştuk geçen bir programımızda. Evet. İnanılmaz başlıklar var, inanılmaz konular var.
Yani tek bir programı sığmayacak
evet,
başlıklar
var. Evet, evet.
Bakın başka kitapları da var. Yani 300 tane kitap var. Siteye girdiklerinde ücretsiz olarak tamamına bakabiliyor. Mesela teknoloji doğayı taklit ediyor. Bu çok muazzam bir şey. Yani doğadaki örnekleri teknoloji taklit ediyor. Değil mi? Sonar sistemleri taklit ediyor.
Tabii.
Örümceğin ipeğin aynısını yapmaya çalışılıyor. Yapıldığı gün teknolojide muazzam bir ilerleme olacak. O kadar sağlam bir şey üretilmiş olacak ki bütün bu halatların, taşıma sistemlerinin, zincirlerin yerine geçecek. Yani çeliği belki kaldıracak, toptan evet. kaldıracak.
Evet.
Son derece hafif, son derece esnek ve teknolojik olarak en mükemmel. Zaten her şey bakın dikkat ederseniz Allah'ın çok muhteşem yaratma sanatını gösteriyor. Mesela dün kromozomlardan bahsettim. Kısaca bir örnek daha anlatayım. Kromozomlara girildiği zaman muazzam bir yaratılış var. Yani detaylarda akıl almaz. Mesela DNA bir zincir. 3 milyar harften oluşuyor. Böyle uzunluğu, toplam uzunluğu kromozomları eklediğiniz zaman kromozomlar parça parça DNA'lar. Her birinde ayrı genler var. 46 tane kromozom var. Toplamı hepsi bir DNA zincirini oluşturuyor. Böyle dönerek çıkan bir merdiven gibi düşünün. O üzerinde katlandığı zaman da kromozomları meydana getiriyor. Şimdi bunun üzerinde protein kodlayan bölgeler var. DNA'nın %2'lik, 3'lük bölümünde protein kodlanıyor. Protein kodlayan bölgelere de gen ismi veriliyor. Yani her bir gen bir ya da birden fazla proteini kodlayabiliyor duruma göre. Tamam mı? Dolayısıyla kopyalandığı zaman mesela diyelim ki 300 amino asitlik bir protein var. Proteinler amino asit zincirlerinden oluşuyor. Her bir amino asit için 3 tane harf var. DNA'da geçerli. 3 tane harf birlikte bir tane amino asidi işaret ediyor. Dizilme olur, harf dizilimine göre. 20 tane ayrı amino asit var. 3 harf bir amino asite denk geliyor. Dolayısıyla 300 amino asitlik bir proteini kodlamak için kaç tane harfe ihtiyaç var? Yaklaşık 1000 tane. Şimdi 1000 tane harfi tek bir halde bulabilirsiniz. Kopyalandığı zaman hemen ondan protein oluşur. Ama DNA'da bu böyle olmayabiliyor. Arada proteine ait olmayan bölümler var. Mesela 1000 tane harfin arasında bazen 100-200 tane harf giriyor. Proteine ait değil bu. Peki nasıl ayırt edecek? Enzim geliyor. Aklı olmayan bir robot. Robot molekül diyelim buna. Kafası çalışmayan, bilinci olmayan bir molekül geliyor. Kodlayacak proteine ait bölgeyi. Ki bu mesela çok büyük bir mucize. Bu da ayrı bir konu.
Evet.
Bulduğu zaman da kodlayacağı zaman nasıl ayırt ediyor bunu? Bakın iki tane mekanizma var. Allah'ın müthiş yaratma sanatı. Yani insana sorsanız bunu hiç bilmeyen birine sen olsan nasıl yapardın içinden çıkamazsınız. Çünkü
protein,
enzime nasıl yaptıracağım bunu? Nasıl? DNA'nın bir aklı yok. Nasıl olacak bu? DNA zincir şöyle bir şey yapıyor. Bakın zincir böyle ya. Bu geliyor proteine ait kısım. Proteine ait olmayan kısmı bir halka halinde dışarı alıyor. Proteine ait olan kısımdan devam ediyor birleştirip.
Orayı atıyor.
Anladınız mı? Bakın. Evet. Buraya geliyor. Böyle bir ilmik yapıyor.
Diğer devam ediyor.
Evet. Kopyalandığı zaman sadece proteine ait bölüm kodlanıyor. Şimdi DNA'nın bir aklı olması lazım.
Evet, bunu yapabilir.
Yani onu dışarıda tutacak. Proteinin ne olduğunu bilecek. Bakın burada kaç aşamalı bir akıl gerekiyor. Proteinin ne olduğunu bilecek. Ne işe yaradığını bilecek. O şifrenin proteine ait olduğunu bilecek. O bölgenin proteine ait olmadığını bilecek. Tabii. Ve onu dışarı alacak bir mekanizma üretecek. Evet. Bakın muazzam bir akıl. Bir insana sorsanız bunu aklı demez. Bir mekanizma daha var. Onu da şeyler beceriyor. Protein kodlaması sırasında o bölge çıkartılarak yapılıyor. Sadece o bölge çıkartılıyor protein fabrikasında.
Tabii şimdi o bölgeyi tanıyıp çıkartacak oradan yani. O da çok ilginç.
Bakın nereden tanıyor? Yani bak kaç aşamalı bir akıl bu. Yani muazzam bir akıl. Ya anlatması bile zor bunu. Yani anlatırken bile değil mi? Anlaşılması bile zor bir konu. Bu böyle saniyeler içerisinde çok daha kompleks mekanizmalarla her an yapılıyor. Ki bir hücrede saniyede 2000 protein kodlanıyor. Bakın saniyede 2000 protein üretiliyor.
2000 nasıl ciddi?
100 trilyon hücre var. Çarpın 2000'de 200 katrilyon protein üretiliyor her saniye vücudumuzda. Ya bu aklın kavrama sınırının çok ötesinde bir şey. Bakın bu bir saniye. Bir saniyede 200 katrilyon protein vücudumuzda üretiliyor her saniye. Bu böyle eşi benzeri olmayan bir teknoloji, muazzam Allah'ın sonsuz aklı. Tabii. Çok açık. Yüce Rabbimizin, alemin Rabbi olan Allah'ın, mütekebbir olan Allah'ın, pek büyük olan Allah'ın yaratma sanatı bu. Yani detaylara indiğiniz zaman bilim bize kusursuz bir yaratılışı ortaya koyuyor. Tabii tesadüf hiç yok. Yani tesadüf zaten karmaşa ve bozgun yedi. Tesadüf diye bir olay yok zaten.
Evet.
Her şey kaderde yaratılmış ve Allah'ın oldamesi yaratılmış. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü haktır. İşte Allah'ın ol demesiyle o DNA'nın yaptıkları enzimler, fabrikadaki üretim. Hı hı. Mesela sırf fabrikada 75 tane protein sentezinde görevli.
Evet.
O DNA'dan kopyalama işlemleri hariç bunlar. Bakın kaç aşamalı. Yani böyle 75 tane ayrı robot var. Hiçbirinin eksikliğinde o sistem gerçekleşemiyor. Yani bütün fonksiyon kayboluyor. DNA üretimi, protein üretimi duruyor. Ayrıca diğer robot moleküller var. DNA'dan kopyalama yapan.
Günümüzdeki yani, teknolojiyle bu peki yapılması mümkün mü? Laboratuvar ortamında denenmiş mi yapılması?
Değil. Daha bakın bilim hangi proteinin ne işe yaradığını, neler tam olarak görebilir onu ortaya koyamadı. Yani DNA'nın sadece dizilimini ortaya koydu bilim adamları. Bazı proteinlerin yapısı biliniyor hakikaten ama az bir kısmı biliniyor. Çoğunun ne olduğunu daha yeni ortaya konabiliyor ve binlerce, on binlerce bilim adamı sabahlara kadar laboratuvarda yıllarca çalışarak üniversitelere gidiyorlar, doktora yapıyorlar, PhD yapıyorlar. Ancak o şekilde bir tane enzimin, proteinin ne işe yaradığını bulabiliyorlar. İşte ona da Nobel ödülü veriliyor mesela. Bakın dünyanın en büyük ödülü. Alkışlıyor herkes böyle, saygı duyuyor. Gazetelere basına konu oluyor, televizyonlara çıkıyor, konuşma yapıyor. Şimdi burada övülecek olan değil mi? Övgü onu yaratanındır.
Tabii.
Allah'ındır. Övgü Allah'a olan övgüdür. Çünkü Allah yaratmıştır onu kusursuzca. Her an yaratmaya devam ediyor. Her an koruyup kolluyor. Çünkü öyle bir sistem ki bu. Kendi kendi işlemesine imkan yok. Yani o bu kadar kompleks bir sistemin ara aşamaları olan iç içe geçmiş sistemler her an yaratılıyor Allah tarafından. İşte Allah'ın ol demesiyle her an yaratılış da ancak yaratılıyor. Allah yaratmış ve bitirmiş tabii ki
evet.
Kaderde.
Şimdi 1959 1859 yılında Darwin bu kitabını yazarken, Darwinizm temeli olan işte türlerin kökenine kitabını yazarken bunların hiçbirinden o dönemin bilim dünyası haberdar değildi. Şimdi genetik diye bir bilim bilinmiyordu. Yani hücrenin içindeki kompleks yapı zaten bilinmiyordu. Onun içindeki çok daha küçük olan çekirdeğin içindeki bilgi bankasından kimsenin haberi yoktu. Kimsenin haberi yoktu. Ta ki Mendel yine Darwin'in döneminde daha sonradan kitabını yazdıktan sonra ortaya çıkan bir bilim adamı biliyorsunuz. Genetiğin kanunlarını ortaya koyuncaya dek kimse genetiğin varlığından haberdar değildi. Darwin ne zannediyordu? Pazarlara çıkıyordu, hayvan pazarlarına gidiyordu ve canlılardaki çeşitliliği görünce, işte inek çeşitlerini görünce, farklı işte boyutlardaki, renklerdeki, yapılardaki, az süt veren, çok süt veren canlıları, inekleri görünce diyordu ki, bakın işte canlılıkta bir çeşitlilik var, işte zaman içinde işte yeni farklı tür cinsler, hayvan inek cinsleri birbirleriyle çiftleştirince yeni türler ortaya, yeni cinsler ortaya çıkıyor. Bunlar çok daha sonra yeni türlere dönüşebilir gibi fikrini, ideolojisini buna bina etmişti. İşte köpeklerdeki çeşitlenmeye de bakınca işte yeni türlerin ileride çıkabileceğini tahmin ediyordu kendince. Ama bakın hiç genetik bilgisi yok.
Evet.
Oktar Bey'in az önce bahsettiği o detaylardan hiçbir şekilde haberdar değil. Mendel'in hemen sonrasında ortaya koyduğu genetik kanunlarından da haberdar değildi. Ki Mendel zaten Darwin'i çürüttü. Hemen ardından genetik kanunlarını ortaya koyar koymaz. Çünkü Darwin diyordu ki, tabii fikrini Huxley'e bina etmişti. Huxley diyordu ki, eğer birkaç jenerasyon boyunca, birkaç nesil boyunca bir babaların kollarını keserseniz çocukları daha sonra kolsuz olarak doğmaya başlayabilir diye bir iddiada bulunmuştu. Kalıtımın kanunları bilinmiyordu. Hı. Diyorlardı ki bilinen özellikler gelecek nesillere aktarılabilir diye kabul, bir kabuldü bu. Bakın deney ve gözleme dayalı değil. Tabii. Bir kabul olarak bunu iddia ediyorlardı. O zamanın şartlarında, o zamanın bilim çerçevesinde, teknik şartları çerçevesinde böyle iddialarda bulunuyorlardı. Diyorlardı ki işte canlılık tesadüfen oluşabilir. Nasıl oluşabilir? Bugün bakıyorsunuz asla böyle bir şey mümkün değil. Tek bir protein oluşmasının bile imkansızlığı ortaya konmuşken ne diyorlardı? Diyorlardı ki işte çamurda işte bir hücre oluşabilir. Hücre çünkü onların mikroskopları altında leke, bir lekeden başka bir şey değildi. Diyordu ki bir hücre iç hücreyle dolu bir baloncuktur diyordu. Darwin de bunu kabul etmişti zaten. Yani canlılık böyle basit addediliyordu.
Evet, böyle bir şey mümkün olabilir evet. mi yani?
Hatta diyorlardı ama ki işte...
önemli, şunu ekleyelim. Yani bilimle alakası yok bunun yani bilim
tabii
düzeyiyle.
Ön kabul bu.
Bu yalan evet. hep söylendi. Hazreti Adem'den beri var olan bir yalan. Yani evet. böyle Müslümanlarda da var, Firavun'da da var.
Hep canlı tesadüfen oluşabildiği iddiası.
Çünkü insanın bilime ihtiyacı yok Allah'ın varlığını kavrayabilmek için.
Evet.
İnsan bir şeye baktığı anda, bu yani gökyüzüne kaldırıp yıldızları gördüğünüz anda ya da ben varım diyebiliyorsa... Zaten bir yaratıcı var demektir bu. Yani bu böyle hani genetik bilmeye, özel zooloji bilmeye, biyoloji bilmeye gerek yok bunun için.
Ve böyle olunca sonradan anlaşıldı ki türler arasında birbirlerine geçişi engelleyecek bir genetik bariyer var. Genetik bir engel var, sınırlar var, uçurumlar var. Tamam benzerlikler tabii ki var. Kimse bunu reddetmiyor. Ama bir köpek daha sonra bir ata dönüşemez.
Tabii.
Çünkü genetiği tamamen farklı, kromozomları tamamen farklı. Yine aynı şekilde bir inek başka bir gergedana dönüşemez. Aralarında yani ulaşılamayacak, aşılamayacak genetik bariyerler var, engeller var. Bu daha sonradan anlaşıldı. Kalıtımın kanlı gönlüyle değil, işte o leke diye adettikleri hücrenin içindeki, ondan çok daha küçük olan çekirdeğindeki 3 milyar basamaktan oluşmuş bilgi bankasından, 3 milyar harften oluşmuş bilgi bankasında saklı olduğu ve bunun değişmediği anlaşıldı. Yani hiçbir şekilde yeni bilgiler eklenemiyor DNA'nın üzerine. Ancak ne olabiliyor? Bozulma olabiliyor. Mutasyon bu.
Mutasyon bu evet.
Yeni bir bilgi eklemiyor bakın.
Mutasyon da faydalı bir şey evet. değil.
Yani. Yeni bir bilgi eklemiyor ancak bozucu abi. Etkisi var. İşte ultraviyole, radyasyon, kimyasal maddeler, kanserojen maddeler. Bunlar en fazla DNA'nın üzerine bozucu etkiye sahip. Yıkıcı etkiye sahip. Eksiltme etkisine sahip. Yeni bir bilgi ekleme etkisine sahip değil. Çünkü yeni bir bilgi nedir? Yeni bir bilgi diyelim insülinin bilgisi. Öyle bir protein olsun ki, bakın bu akıl gerektirir. Tesadüflerle izah edebilir miyim böyle bir şey? Öyle bir protein olsun ki vücutta hücrelerin ihtiyacı olan şeker var. Biz bunu temin ettik vücuda gıda yoluyla, sindirim yoluyla. Bağırsaklardan emildi şeker, kana geçti. Şimdi bu şekerin hücrelerin içine sokulması için öyle bir protein olsun ki, bir hormon olsun ki, bir enzim olsun ki bu şekeri bağlasın, hücrenin zarından içeriye doğru soksun. Şimdi bu akıl değil mi?
Evet.
Şimdi bu hiçbir şekilde tesadüflerle izah edilebilecek bir oluşum mu? Yani insülinin meydana gelmesi, üretilmesi. Ama bunun için de 100 trilyon hücrede bunun bilgisi de olsun. Ama bunlardan yalnızca pankreas denen bir organın içinde bu üretilebilsin. Pankreas biliyorsunuz midenin arkasında, vücudumuzun içinde bulunan bir organ. Bu organ da kandaki şeker düzeyini kontrol etsin. Gerektiği zaman insülini salgılasın. Gerekmediği zaman salgılamasın.
Tabii
niye? Çünkü evet. insülini kullananlar bilir şeker hastaları.
Tabii.
Fazla vücutlarına verdikleri zaman enjeksiyon yoluyla kan şekerleri hemen düşebiliyor ve ölüme sebep olabilecek bir tehlike bu. Bakın şansa yer yok, tesadüfe yer yok. Ne var? Bilinç var, şuur var, kesinlik var burada. Evet. Bu Allah'ın aklı, Allah'ın yaratması işte.
Az önce dediniz ya, çekmecelere saklamış veya işte yani her nereye sakladıysa bulduğu fosilleri, bulduğu kanıtları. Bunun gibi mesela birçok bilim adamının Allah'a iman ettiğini bilmiyoruz.
Evet.
Yani mucidin, ünlü bilim adamlarının bilmiyoruz. Çünkü hani hiçbir şekilde duyulmuyor, isimleri geçmiyor. Bu da onun gibi bir şey aşağı yukarı. Yani bu adamların da Allah'a iman ettikleri saklanıyor bir şekilde.
Bunların sayısı aslında çok azınlık bunlar. Çok küçük bir grup. Ancak nedir? Bugünkü bilim dünyasında işte köşeleri tutmuş durumdalar. İşte buna tabii ki destek sağlayan bir kesim de var. Arka planında toplumun işte Türkiye'de olsun, yurt dışındaki pek çok, yine pek çok ülkede benzeri şekilde dinin yayılmasını engelleyen bir kesim var. Şeytanın kurduğu bir sistem bu. Masonların denetiminde bilim adamları da bu şekilde yönlendiriliyor. Bir defa darwinizmi kabul etmeyen bir bilim adamı şu anki bilim dünyasında yükselmesi imkansız kabul ediliyor.
Evet. O bilim adamlarından
araştırma görevlisi olması, doçent, profesor olması engellemiyor.
Rica edebilir miyim sizden?
Tabii.
Himalayan, Galileo var, Kepler var, Newton var, Pasteur var, Samuel Morse var, Einstein var, Max Planck var, Mozart var, Stephen Hawking var, Anthony Flew, Francis Collins. Francis Collins hatta şöyle oldu. Allah'a iman ettiğini açıkladı. Biliyorsunuz İnsan Genom Projesi'nin en yetkili başındaki bilim adamı, çok önemli bir bilim adamı. İman ettikten sonra yakınlarda Amerika'da NIH diye bir kuruluş var, Ulusal Sağlık Enstitüsü. Onun başına getiriliyor. New York Times'ta bir yazar hemen eleştiriyor bunu. Evet diyor, Francis Collins diyor, büyük bir bilim adamı diyor ama diyor iman eden biri olduğu için de bu kabul edilemez diyor. Yani bu şunu gösteriyor, hakikaten bir Darwinist diktatörlük var. Devletlerin %95'i tarafından Darwinizm bir safsatı olduğu halde korunmaya çalışılıyor. Tabii bu tepe taklak gidiyor şu anda, çünkü Darwinizm nasıl bir safsatı olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı artık. Saklanabilecek bir şey kalmadı. Fosiller ortaya çıktı, bilimsel veriler. Gençlerimiz internet sitelerine ulaşabiliyorlar. Adnan Bey'in internet sitelerinin milyonlarca takipçisi var bütün dünyada. Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, yetişkinler, profesörler oraya girip okuyorlar onları. Biz hakikaten mesela konferanslara gittiğimiz zaman yurt dışında o kadar büyük bir ilgi var ki, Harun Yahya ismiyle tanıyorlar Adnan Bey'i yurt dışında, eserlerini okuyanlar. Profesörler böyle bizi karşılıyorlar, konferanslar düzenlettiriyorlar. Bütün üniversitenin ileri gelenleri geliyor konferanslarımıza. Adnan Bey adına gidiyoruz tabii. Muazzam takip ediliyor. Şimdi nedir? Nasıl oluyor o zaman? Mesela bir profesör çıkıp artık eskisi gibi rahatça bu Darwinizmi savunamıyor. Oradan evet, çıkıyor öğrenci. Tutamıyor. Tabii evet, atıp tutamıyor.
Açıkça, en azından öğrenciler karşı çıkıyor hemen.
Değil mi? Evet.
Öyle diyorsun ama diyorlar yani bir protein tesadüfen oluşabilir mi? Bir anlat bakalım diyor mesela. Ya da hani fosil var mı diyor, ara geçiş kanıt formu var mı diyor. Tabii.
Evet.
Zaten bakın Türk medyasına da çıkmıştı. Hacettepe'deki işte biyoloji bölümü çok evrimci bir yer olarak gözüküyor. Biz diyor artık diyor öğrencilerimize diyor evrim anlatamıyoruz diyor. Bakın biyoloji bölümünde. Biyoloji bölümünde sırf evrim anlatılırdı eskiden. Artık evrimi anlatamıyoruz, onları ikna edemiyoruz diyor. Neden? İşte Allah razı olsun Adnan Bey'in eserleriyle yerle bir oldu. Yani bunun ne kadar saçma olduğu, çünkü böyle bir büyü gibiydi bu. Böyle bilimsel latince bir kelimeler, televizyonda bir programda böyle kıllık garip yaratıklar, işte bunlar insanın atası diye böyle yürüyor dolaşıyor hatta.
Çizimler
böyle.
Evet. Filmler aynı şey gibi.
Böyle yok balık karaya çıktı diye böyle ayaklarıyla birdenbire balık böyle değişiyor, böyle bir değişim onu geçiriyor, karaya çıkıyor falan filan. Böyle yutturuyorlardı milleti. Hiç delil yok bakın, dikkat ederseniz. Millet de bakıyor insanlarımız. Ha, latince bir şeyler söylüyor. Evet.
Bir değişik geliyor. Bir hikmeti vardır diye.
Bildiği bir şey vardır. Bildiği vardır. Doçent olmuş, profesör olmuş diyorlar.
Tabii.
Oysa oraya özellikle getirilmiş. O ideolojiyi şey yaptığı için, savunduğu için, kendi ideolojisini savunduğu için oraya getirtilmiş bir adam o. Yoksa bir şeye dayandığı için değil.
Yani alenen yalan söylediği ortaya çıktı. Yani tam bir maskaralık olduğu böyle. Hiç öyle karaya çıkan bir canlı falan yok. Sen balığı al, bir trilyon kere karaya çıkar, hepsi ölür. Sağda solda şimdi karikatürler çıkıyor evrimle ilgili böyle. Evrime dalga geçen. Yani süper saçma, deli saçması bir şey. Balığı herkes bilir bunu ya. Balığı aldınız mı, karayı çıkardınız mı anında ölür. 2-3 dakika en fazla, değil mi? Çırpına çırpına ölür. Neden? Çünkü kara canlısı olarak yaratılmamıştır.
Tabii solunum sistemi falan her şeyi farklı bir canlı. Nasıl hani karada yaşamını devam ettirebilir?
Balıkçılar binlerce yıldır hamsi alıyorlar. Hamsiler bir süre sonra teknenin üzerine çıkınca canlı kalmayı öğrendiler mi? Hayır.
Hayır.
Hemen ölüyorlar hala.
Evet, evet.
Bir değişim dönüşümü geçirmediler. Yine karaya da aynı şekilde böyle bir şey imkansız oldu. Çocuk güder yani.
Ve yani hep o dediğimiz gibi kıllı tüylü bir takım yaratıkların işte resimleri falan. Peki bu resimlere ait yaşamış olan insanlar, sözde insanların hiç mi kalıntısı yok? Hani hiç mi araştırılıp bulunamıyor? Hiç mi elde edilemiyor? Yani böyle bir şey var mı? Sadece i̇şte, çizimlere inanılması veya inanılmasını bekleme çok ilginç.
Bu böyle bir diktatörlük şeklinde kabul ettirilmeye çalışılıyor. Yoksa ellerinde bir kanıtı yok. Zaten bizde varsa bir tane Adnan Bey zaten duyuru yaptı, yurt dışında da yaptı. Bakın 10 şöyle, trilyon Türk lirası vereceğim dedi. Tek bir ara geçiş formu getirene. Bunun açıklaması yapıldı ama asla şu anda resmini gördüğünüz bu rekonstrüksiyon, yani tekrardan inşa edilme şekliyle yapılmış.
Dergilerde, evet, şeylerde şey, sağa sola tamamen uydurma, hayali. Hiçbir alakası yok.
Böyle canlılar yaşamamış.
Ne yapıyor biliyor musunuz? Bu bir sanatçı gidiyor şeyine, laboratuvarına, ofisine, bir insan yüzünden bir ölçü alıyor. Tamam mı? Ondan öyle sonra onlamaya başlıyor. Sonunda böyle bir şey meydana geliyor. Büyüya böyle bir şey yaşamış geçmişte yarım ayrılıyor insan.
Bilim kurgu eserlerinde
evet, şimdi bakın burada
acayip
burada, tamamen hayali yani. Burada şöyle bir şey var. Şimdi soyu tükenmiş pek çok maymun türü var. 6000 küsur maymun türü bugüne kadar yaşamış. Bunlardan yalnızca 120'si şu anda hala hayatta olan. Erimciler ne yapıyorlar? Böyle soyu tükenmiş maymun türlerine ait kemikleri bulduklarında, ki bu da böyle eksik kemik parçaları oluyor. Bir yüzün tamamı olmuyor. Bir kafatasının tümü olmuyor. Bu eksik kemik parçalarını bulduklarında hemen laboratuvarlarına götürüyorlar. Bir sanatçıya veriyorlar. Diyorlar ki bunu bir araya getir. Bize bizim istediğimiz tarzda şu şekilde özenerek, bezenerek işte bunu bir yarı insan yarı maymun haline getir. Biz öyle olduğunu tahmin ediyoruz diyorlar. Ve o sanatçının hayal gücüyle artık bakın az önce Oktay Bey'in gösterdiği o yarı insan yarı maymun canlılar sanki yaşamış da fotoğrafçıya poz vermiş gibi fotoğrafını çiziyorlar. Resmini çiziyorlar.
Herhalde
şey yapıyorlar.
Kafalarında maymunu daha yakın mı görüyorlar insana?
Öyle bir benzerlikten dolayı. Ama şurada bakın çok büyük bir aldatmaca var. O da şu. Kemiklerden yola çıkarak siz kemiklerin üzerindeki yumuşak dokuları tahmin edemiyorsunuz. Bakın bilimsel olarak bu bir kesin bir bilgi. Evet. Bu söylediğim.
Cihat Bey, sözünüzü kesiyorum. Ancak arkadaşlarım uyardılar. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Tabii. Kısa bir aranın ardından programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Bir aranın ardından programımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet Cihat Bey, az önce reklam sebebiyle sözünüzü evet kesmişti. Buyurun efendim.
Evet, Darwinizmin diktatörlüğü bugün bilim dünyasında hakim gibi görünse de Oktay Bey'in de bahsettiği gibi tepe taklak gidiyor. Her ne kadar işte köşe başlarını tutmuş olsalar da üniversitelerde işte iman eden bir insanın işte bilim adamı olmasını, yükselmesini, doçent profesör olmasını engelliyor olsalar da bu artık kamuoyundan tabandan gelen bir baskıyla tabii ki değişecek, mecburen değişecek. Öğrencilerin baskısıyla değişecek bu. İşte bilimsel gerçekler karşısında mecburen değişecek.
Evet.
Çünkü halk artık bunların yalan söylediğini anladı. Yani bir aldatmacı olduğunu, evrimin ideolojik amaçlarla savunulan, sırf Allah'ın Allah'a imanın engellenmesi amacıyla toplumda özellikle propaganda malzemesi yapıldığını farkında artık herkes.
Evet.
Bakın Hitler'in propaganda bakanı var, Goebbels. Diyor ki, eğer bir yalanı sık sık olarak tekrarlarsanız, bir topluma sık sık tekrarlarsanız, bir süre sonra toplumun bir kesimini buna inanmış olarak bulursunuz diyor. Evet, bugüne kadar bunu yaptılar. Bunda biraz da az da olsa başarılı oldular. Hı hı. Ama artık bugün bilim dünyası var. Hı. Bugün artık bilim herkese ulaşıyor. Evinde bilgisayarın karşısına geçen, internetin başına geçen herkes, yaşı hiç önemli değil. İlkokul öğrencisi de olabiliyor bu.
Tabii.
60 evet. yaşında, 70 yaşında bir insan da olabiliyor. Hemen karşısına bilgiler akmaya başlıyor. Tabii. Soruyorsunuz, ara geçiş diye sorduğunuz zaman var mı diye bakıyorsunuz, yok. Bakıyorsunuz protein tek başına tesadüfen oluşma ihtimali sıfır. Ne olmuş oluyor? Allah'ın yaratışı, üstün mükemmel yaratılışı. İstediğiniz kadar belgesellerde işte ön yargılı olarak işte tabiat ana yaptı desinler.
Evet.
Bunun ne kadar saçma olduğu
şimdi
zaten herkesce malum.
Herkes çok bilinçlendi. Evet, bilim sayesinde. Evet.
Bakın ben bir örnek verebilir miyim?
Tabii
nasıl
ki.
Yalan söylüyorlar. Bakın sahtekarlık yapıyorlar. Bu gösterebilirse arkadaşlarım zoomlayabilirse bir tane diş. Amerika'nın Nebraska eyaletinde yıllar önce bir tane diş buluyorlar böyle. Bakın tek bir diş.
Evet.
Bu dişe dayanarak diyorlar ki bu insanın atasına ait bir diş diyorlar.
Evet.
Ve şu gördüğünüz çizimleri yapıyorlar. Bu evrimci dergilerde, kitaplarda yayınlanan bir çizim. Bakın bir tek dişe dayanarak ailesi, karısı, çocukları, değil mi? Çizimleri evet. yapıyorlar. Sonra anlaşıldı ki o diş insana falan ait değil, alakası yok. Bir tane domuza ait.
Bir yaban domuzuna ait olduğu.
Yani bu bir işte bu ne kadar ön yargılı, sahtekar olduklarını evet. ortaya koyuyor. Evet. Bu da yeterli değil. Bakın İngiltere'de bir müzede 50 yıl sergilediler. Bir tane insan kafatası, güya insan yarım ayrımcı kişi, insan atası diye böyle Piltdown adamı ismi verdiler buna. Bakın 40 yıldan fazla üzerine 500 tane bunun doktora tezi, makaleler, şeyler yayınladılar. Piltdown adamı insanın atası diye müzede sergiledi. Milyonlarca insan da gezdi bu müzeyi. 40 yılın sonunda bir tane bilim adamı araştırma yapıyor işte yaş tayin metodu ile ilgili yeni bir metot geliştiriyor. Bir bakıyorlar kafatası insana ait, çene orangutana ait, eğelemiş. Bir de kimyasal maddeye batırmış böyle eski gözüksün diye.
İşte.
500 bin yıl yaşında diye iddia ediyorlar. Bir bakıyorlar 500 yıl yaşında bir insan kafatası. Maymun da yeni ölmüş bir orangutan çenesine eklemişler.
Evet.
Bunlar hep böyle. Yani sırf bu değil. Yani,
ama bakın buradaki ya. Önemli olan şu nokta şu.
Her söyledikleri yalan zaten. Yani sırf Piltdown adamı ya da Nebraska'daki buldukları diş değil. Çünkü gördükleri her şeyi çarpıtıyorlar. DNA'ya bakıyor, işte bu böyle olmuştur, bu evrimleşmiştir diyor. Bunun diyor mutasyonla olmuştur diyor. Halbuki alakası yok. Mutasyon falan hiç geçirmemiş. En baştan beri zaten var. Mutasyona zaten hiç iyi bir şey olamaz. Mutlaka zarar verir. Yani her söyledikleri yalan ve sahtekarlığa dayalı oldukları için. Bunun gibi sayısız örnek var böyle. Maymun kafatasını alıyorlar, insanın atası diye şey ediyorlar. Normal bir maymuna işte iki ayaklıydı diye, Lucy diye bilmem ne, Adiolus'u diye Fransız dergisi en sonunda kapak yaptı bunu 99 yılında.
Elveda Lucy diye.
Ondan sonra. Çünkü neden? Yürümediği anlaşıldı. Bir normal bildiğimiz maymun. Australopithecus diyorlar, dünyanın en iyi anatomisti çıktı. Alakası yok dediler. Sir Sally Zuckerman'la. Ondan sonra Charles Oxner Amerika'dan. Bunlar ikisi de evrimci. Yıllarca incelediler İngiliz hükümetinin verdiği parayla. Australopithecus'ların maymun olduğu, insanın nesli tükenmiş bir maymun olduğu, insanla hiçbir alakası olmadığı anlaşıldı. Yani her yaptıkları bakın, her iddia ettikleri sahtekarlık. Çünkü evrim bir yalan, olmamış bir süreç. Yani tesadüfe hiçbir şey olamaz zaten. Mantığa da aykırı, bilime de aykırı, aklı da aykırı, vicdana da aykırı. Dolayısıyla her gerçeği böyle çarpıtmaya çalışıyorlar ama artık yapamayacaklar, yapamıyorlar da. Çünkü gerçek su yüzüne çıktı bilimsel evet. gelişmelerle. Değil mi? Adnan Bey'in eserleriyle dünya çapında yayıldı bu. İnternetten girişten herkes öğreniyor artık gerçekleri. Bunu yapamayacaklar. Bitti yani bu dönem. Kapanıyor.
Evet.
O fosil sahtekarlığında Piltdown adamı sahtekarlığını ortaya çıkaran bilim adamı diyor ki buradaki sahtekarlık o kadar açık ki diyor. Nasıl olmuş da 40 yıl boyunca bu böyle fark edilmemiş diyor. Yani fark edilmemesi imkansız çünkü bakın 500 tane doktora tezi yapılmış. O sırf o sahte kafatasının üzerinde yapılmış. Almış bilim adamı eline incelemiş. İncelerken orada nasıl olmuş da fark etmemiş diyor. O dişlerin törpülenmemiş olduğunu, potasyum dikromata batırılarak suni olarak eskitildiğini, yani bunu anlamamak imkansız diyor. O kadar açık net ki diyor buradaki sahtekarlık.
Tabii normal dışarıdan bakan bir insan anlamayabilir.
Evet.
Ama alıp inceleyen, onun üzerine tez evet. yazan bir insanın yani anlamaması
oradaki
mümkün.
O zaman şu çıkmış ortaya. Şu çıkmış oluyor ortaya. Oradaki bilim adamları da bakın ne kadar ön yargılı. Yani o ideolojinin, o tıpkı Smithsonian Enstitüsü'nün müdürünün sosyalleri saklamasında olduğu gibi bu 500 doktora tezi profesör olan, doçentin profesör olması da kulaklığına tez yapan insanlar bunlar. O tez sahipleri de demek ki olayı saklamışlar.
Evet.
İşte burada Darwinist diktatörlük bir kez daha varlığı kanıtlanmış oluyor. Hı hı. Bu tip örneklerde.
Bakın bir örnek daha vereyim. Bu da daha önce de bahsetmiştik. Hans Haeckel diye Charles Darwin'in de yakın arkadaşı. Ondan sonra çeşitli hayvan embriyoları ve insan embriyolarını alıyor. Yani ceninlerini. Hı hı. Bunların resimlerini çiziyor ve sahtekarlık yapıyor. Bu sahtekarlık da ortaya çıkıyor. Bakın bu da Science dergisinden.
Sahtekarlık ne üzerine yapmış onu?
İşte onları çizim oynuyor. Yani sahtekarlık da çiziyor. Evet. Değiştiriyor görüntülerini birbirine benzetebilmek için.
Benzediğini iddia ediyor. Yani diyor ki bakın diyor balığın embriyosuyla insan embriyosu birbirine benziyor diyor.
Evet.
İddia ediyor.
Science dergisinde de bu sahtekarlığın ortaya çıktığıyla ilgili makale çıkıyor. Yani evrimciler de biliyorlar sahtekarlık yapıldığını. Hatta bunu kendisine soruluyor. Deniyor ki sen diyor bu sahtekarlığı niye yaptın diyorlar. Ne diyor biliyor musunuz cevap olarak? Yaptım diyor. Çünkü herkes yapıyor diyor cevap olarak. Şimdi bu tabii yani bu bilim adamla alakası var mı? Bilim adamı nedir? Bakar delillere. Deliller neyi gösteriyorsa onu kabul eder. Böyle her şeyi bir şey ideolojiye çarpıtmak. Yani bilimle alakası yok Darwinizm. Bunu herkes biliyor.
Herkes yapıyor demek ne kadar saçma.
Az ya da çok herkes bunu zaten yapıyor. Evet.
Zaten bakın her en başta zaten Darwin'in kendisi yalan söylüyor. Darwin yani Darwinizmin olmadığını Darwin söylüyor zaten. Bakın diyor ki şimdi Darwin diyor ki türler diyor yavaş gelişmelerle öbür türlere değişti diyor değil mi? Evrim bunu iddia ediyor. Bu iddiayla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla diyor ara geçiş formu olması lazım gelir. Evrimi kanıtlayacak değil mi? Bakın Darwin ne diyor? Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Yani ara geçiş formu yok diyor. Sayısız geçiş formları olmalı. Fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Bulamıyorsun yok çünkü. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Yok diyor ara geçiş formu. Ve belki bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Yani Charles Darwin özetle diyor ki evrim mevrim yok diyor. Yani bir yalan söylüyor. Yani olmadığını, delilin olmadığını bildiği halde evrimleşmiş dediği bir yalan ortaya atıyor. İnsanlar da bunu sürüklemeye çalışıyorlar. Nasıl? İşte sahtekarlık yaparak. Her şey sahtekarlığa dayalı. Yarı balık, yarı bilmem ne gibi şeyler, resimler çizmeye çalışıyorlar. Mesela şeye soruyorlar bakın. Bunu da bir son şeyden ondan sonra koku mucizesine geçebiliriz. Bakın bu dünyanın en ünlü evrimcisi Richard Dawkins. Tamam mı? Buna canlı yayında soruyorlar. Diyor ki Profesör Dawkins diyor bize diyor evrim diyor yani faydalı mutasyon güya oldu da o evrimleşmeyi meydana getirdi. Bir de diyor o trilyonlarca olması gereken evrim iddiasına göre mutasyonlardan bir tane örnek verir misiniz diyor bak 15 saniye havaya bakıyor. Ve durduruyor yayını. Dünyanın en ünlü evrimcisi bir tane evrim delili veremiyor. Ama çıkıyor gene evrimi savunuyor. Niye? Söylüyor. Diyor ki evrim diyor çünkü diyor Darwin diyor bakın ben onun bağlantısını da okuyayım son olarak şurada.
Entelektüel ki, bir ateist olmayı mümkün kıldı diyor.
Tam bir ateist olmayı mümkün kıldı diyor. Yani sırf ateizmi desteklemek için bir yalanı, bir safsatayı, sahtekarlıklar yaparak, maymun kafatasına insan şeyi ekleyerek, böyle kıllı kılçıklı garip yaratıklar çizerek, böyle ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ama bu dönem işte bitti Allah'ın izniyle.
Yani hem bir gerçeğe ihanet ediyorsun, hem Allah'a ihanet ediyorsun, hem yaptığın işine ihanet ediyorsun ve binlerce insanı da
kandırıyorsun. Evet.
Ne kadar kötü bir şey.
O yüzden bir evrim bir aldatmaca, bir kandırmaca. Sırf ideolojik sebeplerle. Yani bilim olarak hiçbir şey söz konusu değil burada. Oradaki mesela az önce Oktar'ın bahsettiği mesela Ernst Haeckel'in yaptığı sahtekarlıktan dolayı bugün insanlar zannediyorlar ki hala bazı insanlar var, biyologlar var bunların arasında. Diyorlar ki yanlış olarak, bilgi olarak diyorlar ki biz annemizin karnında bizim solungaçlarımız vardı diye hala onu zanneden insanlar var maalesef. Bakın nasıl insanlar kandırılmış.
Ya annemizin karnında solungaçlarımız
Plasentayla biz besleniyoruz. Ya. Ama bakın sırf o yaptığı o hatalı, özellikle kasıtlı olarak yaptığı o çizimler sebebiyle
hatalı değil, çarpıtma var
çarpıtma,
orada.
Çarpıtma, yani. Kasıtlı olarak yaptığı çizimler sebebiyle kandırmaca sebebiyle bugün insanlar hala öyle zanneden insanlar çıkıyor karşımıza.
Zaten ders kitaplarından, yani bizim yerli evrimcilerin ondan bile haberi yok. Bunda 50 yıl önce ders kitaplarından çıkartılıp Ernst Haeckel'in saçmalıkları. O kadar cahiller ki mesela o Habertürk'te çıktıklarında yani her söyledikleri, yani birçok söylediklerini artık evrimciler bile kabul etmiyor. Biri çıktı işte Celal Şengör diyor ki dinozorlar diyor ara geçiş formudur diyor. Ya kardeşim dinozorları artık evrimciler bile kabul etmiyor ara geçiş. Yani koskoca mükemmel canlı. Neresi ara geçiş formu bunun? Yani şeyi bile bilmiyorlar. Oksijen yoktu diyor. Bakıyorsunuz araştırmalara 3,5 milyar yıllık kayalarda oksit kayalar var böyle. Normal kıpkırmızı oksitlenmiş böyle. Demek ki oksijen varmış. Çünkü neden? Reddediyor. Biliyor oksijenin olduğunu. Şundan dolayı reddediyor. Oksijen olursa protein tesadüfen oluşamaz. Tabii. Zaten protein tesadüfen hiç oluşamaz da. Amino asit bile orada yani duramaz. Amino asidi de parçalıyor anında oksijen. Peki oksijen yoksa bu sefer ultraviyole, ozon tabakası yok. Ultraviyole 10 binlerce kat fazla gelecek dünyaya. O da yaşamı mümkün kılmıyor. Yani her bakımdan bir açmaz içerisinde. O zaman ne yapıyorlar? Direkt yalan söylüyorlar. Yani bilimsel delilleri bile bile. Çünkü Darwin de biliyor. Ara geçiş formu yok ama diyor evrim vardır. Olur mu ya? Yani evrim zaten ara geçiş formu yoksa evrim yoktur. Senin iddian o zaten. Ama bu kitabını yazmış böyle. Millet de o yalanı evet görüyor. Bunu söylüyorsun hatta böyle evrim. Bak Darwin de böyle dedi diyorsun. Ne alakası var falan diyor. Kızıyorlar bu sefer. Yani ne kadar büyük bir yalan. Ve herkes biliyor yalan olduğunu ve toplu halde koro halinde yalan söylüyorlar böyle.
Çok acayip. Yani insan vücuduna dair de mesela bir sürü mucizeyi burada hep birlikte konuşuyoruz. Her organın kendine has, kendine özel ve hiçbir şekilde deneye açık bırakmayacak, tesadüfe yer vermeyecek şekilde mükemmelliği var.
Evet.
İşte neleri konuştuk, böbreği konuştuk, ciğerlerimizden bahsettik. Yani birçok sistemden evet bir tane de
arı
aramızda
şimdi
var.
O da ayrı bir
arı var. O da ayrı bir evet.
Kendini hatırlatıyor böyle.
O da kendine ben de vardım diye.
Hakikaten öyle bir akıl var ki insandan kat kat daha akıllı. O yaptığı mühendislik harikası, o peteklerin özel açısı, kullandığı madde altıgen olması, ondan sonra dans ederek ilerideki bir çiçekliğin, 800 metre ötedeki bir çiçekliğin yerini tam olarak vermesi, kesinlikle, güneşin hareketlerini hesap ederek yavrulara bakmaları, değil mi? Ondan sonra onları yetiştirmeleri, kovanı toplu halde soğutmaları, önünde nöbet tutmaları, giren bir yabancı cismi etkisiz hale getirip mumyalamaları, antimikrobik bir maddeyle, yani her aşamasında muazzam bir akıl var. Muazzam bir mühendislik, matematik, kimya bilgisi ve navigasyon sistemleri. Yani ilerideki çünkü tabii, şeyi tabii, bildirmesi nereden? Ve giden arı da onun dansına bakarak tam oraya götürecek kadar yakıt alıyor vücuduna. Sen kardeşim yani hangi yakıtın senin ne kadar uçacağını nereden biliyorsun? Onun hesabını yapıyor. Dur diyor mesela 700 metre gidecek ya da 800 metre gidecek. Tam oraya uçmasına yetecek kadar madde alması. Ne demek bu? Ne fazla ne eksik. Çünkü fazla olduğunda vücudun nasıl yer kalıyor? Eksik olduğunda oraya ulaşamıyor, ölüyor o zaman. Ya bunlar tabii Allah'ın üstün kudreti, kadir olan Allah'ın yaratma sanatı.
Tabii kesinlikle. Evet işte vücudumuza dair konuşuyorduk ve koku ve tat alma.
Evet.
Ya ilişkin bir veterimiz var. Eğer arkadaşlarımız hazırsa, yayınlarlarsa. Evet. Tamam, veterimizi izleyelim. Onun üzerine de bir sohbet edelim.
Sırları hala çözülemeyen sınırsız kapasite. Bu kusursuz tasarımdaki küçük bir aksaklık, hayatımızda birçok şeyin değişmesine sebep olabilecek hassasiyettedir. Günümüzdeki bilimsel araştırmalarsa bizleri bu mucizevi organın fonksiyonlarına ve sırlarına bir adım daha yaklaştırmıştır. Hayatımız boyunca çevremizi kuşatmış olan ve yaşamımızı zenginleştiren binlerce tat ve kokuyla iç içe bulunuruz. Doğada bulunan sayısız çiçeklerin, yağmurun ardından canlanan toprağın, sevdiğimiz bir insanın kokularını düşünüyoruz. aynı zamanda çeşit çeşit yiyeceklerin birbirlerinden farklı tatları. Şimdi de hayatımızdaki tüm tat ve kokuları yok sayalım. Bunları bir an için yok saymak bile bize gösterir ki koku ve tat zenginliği bizler için eşsiz bir nimettir. Bu nimeti bize verense tüm varlıkların yaratıcısı olan Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde bu konuda şöyle buyrulur. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Tat ve kokuları tüm çeşitliliklerine rağmen hiçbir güçlük çekmeden algılarız. Çünkü Allah eşsiz nimetleri onların farkına varmamızı sağlayacak sistemlerle birlikte yaratmıştır. Bu sistemler hayatınız boyunca hata yapmaksızın bizim adımıza çalışır. İzlemekte olduğunuz filmin amacı da bu kusursuz sistemleri inceleyerek Allah'ın sınırsız ilmini ve kudretini bir kez daha ortaya koymaktır. Allah'ın yaratışındaki kusursuzluk Kur'an'da şöyle tasvir edilir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Şimdi koku alma sistemini ve buradaki eşsiz tasarımı birlikte inceleyelim. Kokular nesnelerden buharlaşan kimyasal tanecikler yani moleküllerdir. Örneğin taze çekilmiş kahvenin kokusu olarak algıladığımız şey aslında kahveye ait uçucu koku molekülleridir. Bir kokunun yoğunluğu buharlaşmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Fırından yeni çıkmış bir kek, bayat bir keke oranla çok daha fazla kokar. Bunun nedeni koku moleküllerinin sıcağın etkisiyle havada serbest hareket etmesidir. Serbest hareket eden moleküller geniş bir alana yayılabilir. Pek çok molekülün kendine has kokusu olmasına rağmen suyun kokusu yoktur. Bu ise bizim için büyük bir nimettir. Suyun bu özelliği birçok karışıklığın önüne geçer. Örneğin kuru bir gülle üzerinde su damlaları olan bir gülün kokuları arasında hiçbir fark olmaz. Kokuları birbirlerinden ayıran şey çevreye yaydıkları taneciklerin yapılarındaki farklılıktır. Bu farklılıklarsa oldukça hassas ayrımlara dayanır. Öyle ki tek bir karbon atomunun değişmesiyle birlikte bizim için çok çekici olan bir koku çok itici bir hale dönüşebilir. Farklı besinlerin kendilerine has kokuları da koku moleküllerini meydana getiren atomlar ve aralarındaki bağların özel olarak düzenlenmesinin sonucudur. Her molekül belirli bir amaç doğrultusunda ve tam olması gerektiği gibi planlanmıştır. Şüphesiz bu muhteşem tasarım her şeyi yaratmış olan Allah'a aittir.
Evet, hep birlikte izledik. Hakikaten koku ve tat alma duyularımız inanılmaz bir şekilde hem fonksiyonlarını yerine getiriyorlar maşallah. Hem de doğadaki kokuların o birbirine karışmaması, suyun mesela çok önemli insan için. Suyun kokusunun olması, olmaması hakikaten çok enteresan.
Şimdi burada ortaya çıkan gerçek şu, atomlar var, moleküller havada uçuşuyor. Ve vücudumuzda yine atomlardan müteşekkil moleküller, molekülleri tespit ediyorlar. Elektrik sinyali halinde bize ulaştırılıyor koku alma merkezimizde. Ve ruhumuz bu kokuyu duymuş oluyor aslında. Algılamış oluyor. Yoksa atomlar atomları tespit etmesi gerçekten çok ilginç bir şey. Yani maddeye indirgediğimizde olayı Allah'ın yaratma sanatını görmüş oluyoruz. Hı hı. Ama arka planında tabii ki yani hiçbir şekilde atomun atomu anlaması mümkün olamaz. Böyle bir şey iddia edilemez. Burada ruh tabii ki algılayan, kokuyu hisseden, ondan zevk alan. İşte bir ekmeğin sıcak kokusu, işte bakıyorsunuz 70 ayrı kimyasal molekülün havada uçuşması sonucu ortaya çıkıyor. Bir gülün, işte bir parfümün 500 ayrı kimyasal molekülün havada karışık bir şekilde bulunmasıyla anlaşılan bir şey. Bunlar hep böyle insanın hoşuna gidecek, insanın zevk alacağı şeyler. Yine aynı şey itici kokular da var tabii, tabii ki.
Evet.
Bunlar da yine Allah'ın yarattığı yine sonuçta fark olsun diye anlayalım. İyi olanı tabii ki kötü olandan farkını anlayalım, takdir edelim diye yine Allah'ın karşımıza koyduğu şeyler, hissettirdiği şeyler. Mekanizmasına baktığımızda tabii ki biz yaratılış gerçeği olduğunu anlamış oluyoruz. Kokunun tesadüfen oluşamayacağını. Mesela bakıyorsunuz kimyon kokusu tek bir molekülün sağ tarafa bakıyor olmasıyla değişmiş oluyor. Karbon denen bir tane molekül var. Bunun sola bakıyor olması, sol elli olması onu kimyon yapıyor. Sağ elli olması onu nane yapıyor. Nane kokusu olmuş oluyor. Yani olay tamamen böyle bir atomlar, moleküller dünyasında yaşadığımızı Allah bize göstermiş oluyor.
Evet, ya da maddesel çok güzel kokular veren bir besin maddesinin az önce de veterimizde izledik. Bir süre sonra içindeki deformasyonun, içindeki bozulmayla kokusunun kötü olması,
bozulması. Burada önemli olan iman hakikati olan bölümü şu. Tabii hepsi aşama aşama öyle de. Bunların, bu kimyasal maddeleri burnumuzda algılayacak olan alıcıları hazır olarak buluyoruz. Bakın, her kimyasal maddenin bir alıcısı var. Yani 10.000 çeşit farklı kokuyu algılayacak olan 1.000 farklı alıcımız var burnumuzda. Bunlar reseptör, alıcı deniyor. Hı hı. Ve bu kimyasal maddeler de direkt olarak bu alıcılara bağlanamıyor. Bakın başka bir ara bir aşama var. O da şu. Burnumuzun içinde ki bu hizadadır koku alma merkezimiz. Beynimizin hemen altına denk gelir. Orada belli bir mukus tabakası oluşturulmuş oluyor. Sudan bahsederken su da çok önemli çünkü. O mukus tabakasının içinde özel proteinler üretilmiş oluyor. Taşıyıcı protein deniyor bunlara. Ve bu proteinler kimyasal maddeleri yakalıyorlar. Havada uçuşan bu molekülleri yakalıyorlar. Bakın bağlıyorlar. Anahtar kilit mekanizma şeklinde. Ve sonra alıcıya götürüyorlar. Alıcıya direkt bir bağlanma olmadığını görüyoruz. Aşamalı bir yaratılma var. Ve asla tesadüflerle açıklanamayacak bir mekanizma bu. O mukus tabakasının mutlaka olması gerekiyor. Mukus tabakası olmazsa burnumuz kuruduğu zaman koku almamız tamamen kaybolur. Mesela şey olduğu zaman o mukus tabakasının belli bir kalınlıkta olması gerekiyor. O da çok hassas olarak ayarlanmış bir şey. Burnumuz çok aktığı zaman nezle grip olduğumuzda yine koku almamız ortadan kalkar. Evet. Onun sebebi de odur. Hı. O da anlaşılmış. Ya da mukus tabakası hiç olmadığında yine koku almamız durur. Hı. Çünkü mukus tabakası, yani o sıvı ortam, içindeki proteinlerle beraber molekülleri yakalayıp sinir hücrelerine bağlantı yapan alıcılara götürüp onları taşımakta. O proteinler olmadan ve onların içindeki proteinin içinde %10 sıvı ortam olmadan koku alma seyirler dairesinde mümkün olmamış oluyor. Allah'ın bir yaratması, evet, bir planı ve kusursuz bir yapı ortaya sergilenmiş oluyor. Bir organizasyon ortaya çıkmış oluyor.
Evet.
Bu asla tesadüflerle açıklanamayacak bir şey.
Mümkün değil.
Evet. Şimdi maddelerden salgılanan minik moleküller var. Havada uçucu moleküller. Hı hı. Onlar koku olarak algılanıyor. Bunlar son derece uçucu moleküller ve çok düşük konsantrasyonda olsalar bile havada ne kadar az olursa olsun koku olarak algılayabiliyor. Yani 10 milyarda bir yoğunlukta da olsa, trilyonda bir yoğunlukta da olsa burnumuzda bunu koku olarak algılayabiliyoruz. Tabii burada şu ortaya çıkıyor. Bakın daha siz doğmadan dışarıda hangi moleküller var? O molekülleri algılayacak alıcılar yaratılmış. Ama öyle bir akıl ki bu dışarıdaki ki molekülleri tanıyan, yaratan daha doğrusu ve onlara uygun, o anahtar kilit uygunluğundaki alıcıları yaratan akıl. Allah'ın sonsuz aklı. Bu yaratılışın çok açık bir delili. Çünkü insan bir canlı varlık doğmadan, insan doğmadan dışarıda nasıl bir molekül var? Ona uygun alıcı yani bu yaratma ancak sonsuz akıl sahibi her ikisini yaratan yaratıcının aklıyla olabilir.
Evet.
Bu kesin olarak bir kere yaratılışı kanıtlıyor. Şimdi kokunun algılanması da çok kompleks bir mekanizması var. Cihat Bey söyledi, bakın 10.000 tane koku var, 1.000 tane alıcı var dedi. Peki nasıl oluyor bu? Yani 1.000 tane alıcı 10.000 ayrı kokuyu ayırt edebiliyor. Şöyle oluyor mesela alfabemizde de bizim 29 tane harf var ama o 29 harfin değişik kombinasyonlarıyla siz sayısız kelime yazabiliyorsunuz. İşte tıpkı bunun gibi bir tek koku molekülü birden fazla reseptörü uyarabiliyor. Bu reseptörlerin toplamından bir koku çıkıyor işte. Ondan dolayı 10.000 tane koku reseptörü 10.000 farklı kokuyu algılayabiliyor. Taşıması da çok ilginç. Çünkü milyonlarca reseptör var. 25 milyon tane reseptör var tahmin edilen. Belki 50 milyon tane bazı bilim adamlarından göre farklılık gösteriyor. Bunlar sayıları 2000 olan alıcılara bağlanıyorlar soğancık denen bölümde. Kokunun alt ara durağında. Ondan sonra onlar koku merkezine taşınıyor.
Beyne.
Fakat sayılar azaltıldığı için normalde bir bilgi kaybı, değil mi? Bilgi hatası beklenebilirdi. Asla olmuyor. Yani aynı kokuyu algılayan reseptörler hep aynı soğancık hücrelerinde birleşiyorlar. Bu muazzam bir tasarım tabii yani. Bakın orada hiçbir hataya yer bırakmayan kusursuz bir yaratılış harikası. Çünkü bu hücreler daha bebekte oluşurken biliyorsunuz tek bir hücreden oluşuyor hepsi. Hı. Asla yollarını kaybetmeden aynı kokuyu algılayacak reseptörler aynı hücrelerde birleşiyorlar. Yani 25 milyon 50 milyon olan sayı 2000'e iniyor. Burada işte yani hiç hataya yer olmayan bir sistem var. Bu da Allah'ın üstün yaratma sanatını gösteriyor. Fakat en önemlisi tabii ki burada Cihat Bey de kısmen bahsetti. Koku moleküllerinin meydana getirdiği elektrik sinyalleri beyne taşınıyor. Koku moleküllerinin kendisi gitmiyor. Çünkü biz kokuyu burunda almayız. Koku beynimizin içinde olan bir algıdır. Burnumuzdaki koku merkezinde yan taraflardadır. Bu koku merkezinde biz algıyı duyarız. Yani küçücük bir yerde bir algı meydana geliyor. Elektrik sinyallerinden gülün kokusu, portakalın kokusu, çileğin kokusu, kahvenin kokusu, parfümün kokusu gibi değişik algılar. İşte bunu algılayan ruhtur. Tıpkı görüntüde olduğu gibi. Görüntü de fotonlarla geliyor. Elektrik sinyallerine dönüşüyor. O elektrik sinyalleri bizim beynimizin içindeki şu kadarcık bir yerde, değil mi? Üç boyutlu, hareketli, canlı, derinliği olan bir görüntüye çevriliyor.
Evet.
İşte bunların hepsini seyreden, içeride ikinci bir göz var demek ki. İçeride ikinci bir burun var. İçeride ikinci bir el var dokunan. Değil mi? İçeride ikinci bir kulak var olmuş oluyor. Monitörden izleyen. İşte bu insanın, Allah'ın insana bahşettiği ruhudur. Tabi bunun madde ötesi bir şey, metafizik bir şey. Darwinizmle hiçbir açıklanabilir tarafı yok.
Evet,
dikkat ederseniz, evet.
Yani, evet. Ruh nasıl oluştu dediğiniz zaman ona verebilecekleri bir yanıt yok.
Evet.
Hani hiçbir şekilde onu açıklayabilecekleri tek cümle düşünemiyorum. Açıklayabiliyorlar mı? Tabii siz daha iyi biliyorsunuz.
Hayır, açıklaması yok. Hayır, açıklaması olabilir ki. İtiraf ediyorlar zaten. Yani burada bütün sebepleri çok detaylı olarak sıralayalım biz. İşte atomların nasıl bir araya geldikleri, nasıl etraflarında döndükleri, elektronların, ondan sonra molekülleri oluşturdukları, sonra molekülleri nasıl havada uçuştu, sonra taşıyıcı proteinlere bağlandı, proteinlerin sonra alıcılara bağlandı, onun sonra sinyalleri hücre sinir hücresi tarafından elektrik sinyaline dönüştürülüp daha sonra beyne nasıl iletildi anlatılıyor. Ama sonra algının nasıl oluştuğu, o tamamen bir algı yani, başka hiçbir şey değil. Orada hissetme olayı var. Hisseden bir asıl bir ruh var. Asıl bir burun var beynimizin içinde. Bu burnumuzda o hissetmiyoruz. Yani burnumuzda hissetmiyoruz biz bu kokuyu. Beynimizde hissediyoruz kokuyu. Evet.
Dolayısıyla onu da açıklayabilecek
maddeye indirgenecek bir noktası
var. Tabii siz sorsanız yani şey, koku nedir diye kimse açıklayamaz. Yani görüntü nedir, değil mi? Ses nedir?
Evet.
Bunlar hepsi Allah'ın işte üstün yaratma sanatı. Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor insana. İnsanın ruhunu yaratmıştır. Size de ruhtan çok az bir bilgi verilmiştir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanın sınırlı aklıyla kavrayabileceği bir şey değil. Allah'ın sonsuz derin ilmiyle yaratılmış olan ve algı düzeyinde hissettiriyor. Yani dışarıda maddenin aslı var ama hiç kimse çıkıp da zihninin dışına çıkıp da beyninin dışına çıkıp da dışarıda ne var diye bakamaz.
Bakamaz. Evet.
Hayatımız boyunca küçücük bir merkezde yaşıyoruz. Beynimizin içerisinde. Bu gördüğümüz uçsuz bucaksız evren, koskoca dünya aslında beynin içindeki şu kadarcık bir yerden kimse çıkamaz. Hep o odanın içinde yaşıyor. Dolayısıyla bu odanın içinde değil biz. Biz, oda bizim içimizde olmuş oluyor. Değil mi? Evrene, dünya, yıldızlar hepsi insanın bu kadarcık bir görüntü merkezinde meydana gelmiş, yaratılmış oluyor. Yani oranın dışına insan hiçbir zaman çıkamaz. İşte bu bize insanın acizliğini, Allah'ın üstün yaratma sanatını, değil mi? Materyalizmi, darwinizmi kökünden kaldırıp atan, ne kadar bir saçma olduğunu ortaya koyan, zaten siz de söylediniz, ruhla ilgili en ufak bir açıklama nasıl getirilebilir ki? Asıl konu bu zaten. Yani bu konu maddenin gerçeği konusu darwinizmi, materyalizmin de üzerinde. Bu temelden her şeyi bitiriyor. Yani Kur'an'da da Allah işaret ediyor bunu. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü orasıdır diyor. İnsanın şah damarından daha yakın olduğunu bildiriyor Allah. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor. Öldüğün zaman sen öldürmedin ama Allah öldür diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Bunların hepsi bize bir kaderle yaratıldığımızı, Allah'ın bir ruh yarattığını ve bir ruhta algıladığımızı gösteren çok önemli deliller. Kur'an'da buna işaret ediliyor ve bilimsel gerçekler de bizi çok net bir şekilde bu gerçeğe götürüyor.
Tat alma konusuna da birazcık değinmek istiyorum. Mesela o da çok ilginç. Yani bir sürü farklı tadı sadece dilimiz aracılığıyla tanımlandırabiliyoruz. Çok ilginç. Yani hani acı, tatlı, ekşi, tuzlu. Çok ilginç. Yani bunu nasıl yapabiliyoruz peki?
Şunu ekleyeyim hemen. Kokuyla tat birlikte aslında. Tat koku kalkarsa ortadan, bazen oluyor böyle. Mesela trafik kazası geçiren insanlarda koku merkezinde bir hasar olabiliyor. Bir hasar meydana gelebiliyor. Kafa içinde kemiklerde bir kırılma. Çünkü eleksi bir yerden geçiyor kokuyucuların sinirleri. Oradaki sıkışmalar bir tahribat meydana getiriyor. Tad alma da kalkıyor ortadan. Hatta bilim adamları şunu tespit etmişler. Tad almanın, yani ağzının lezzetlerin büyük kısmı kokudan kaynaklanıyor. Kokuyu kaldırdığınız zaman mesela dilinin üzerine bir elma ya da başka bir şey yerleştirilen birisi çiğnemeden, bakın çiğnediği zaman çünkü moleküller açığa çıkıyor, onlar da genizden koku merkezine gidiyorlar, o zaman anlayabiliyor. İkisini ayırt edemiyor. Tad alma da kalkıyor ortadan. Hatta mezde ve şey olduğumuz zaman bilirsiniz böyle yemeklerin lezzeti evet, de evet, pek böyle materyal bir tat gelir, pek bir tad alamayız. Bundan kaynaklanıyor işte. Koku tad almanın çok önemli bir kısmı.
Hatta burnunuzu kapatıp bir çocuğunuza mesela şey içirirken, ilaç şurubu içirirken burnunu kapatıp rahatlıkla evet, içirebilirsiniz. Evet. Tadını almadan içebilir.
Koku hafızası da çok güçlü. Mesela polis köpekleri var. Milyonlarca kokuyu aklında tutabiliyor, ayırt edebiliyor böyle. İnsanların tek tek kokularını mesela biliyorsunuz iç süren köpekler vardır. Onun bir eşyasını koklatırlar. O onun gittiği yeri mutlaka tespit eder böyle. Çok güçlü bir koku hafızaları var. Koku reseptörlerinin sayısı da çok fazla. 200 milyonlara varan insanın kat kat fazlası böyle. İnsanların koku hafızası çok güçlü. Yani bu binlerce koku arasından kokuyu aklında tutabiliyor, hafızasında tutabiliyor. Ve o koku bazen değişik anılar canlandırır. Kokuyla bilirsiniz böyle. Bu Kur'an'da da işaret edilen bir gerçek. Hazreti Yusuf kıssasında var. Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'tan ayrı kaldıktan, yıllarca ayrı kaldıktan sonra, çünkü kuyuya konuyor, ondan sonra hapishaneye düşüyor. Evet. Gömleğini koklattıklarında o kokudan hemen hatırlıyor ve geleceğini bildiriyor. Bir ilim olarak tabi Allah o şekilde ilham ediyor ona. Fakat ona işaret edilmiş. Kur'an'da da buna bu gerçeği işaret ediliyor. Hakikaten güçlü bir koku hafızası var Allah'ın dilemesiyle insanda.
Şimdi tabii ki izleyicilerimiz şu anda bizi izliyorlar televizyonların karşısında. Bu televizyon mekanizmasını görüyorlar. Şimdi birisi çıkıp dese ki onlara, televizyon işte o görüntüyü izliyorlar ama havadaki bu elektromanyetik dalgalar tesadüfen oluşmuştur. Çeşitli tesadüfler sonucu o elektromanyetik dalgalar oluşmuş. Ve yine tesadüfler sonucu oluşmuş olan o televizyona ulaşmış. Televizyon parçaları da işte tesadüfen oluşmuştur. Bu ikisi birbirine şu anda görüntü oluşuyor dese ne derler? Herhalde aklından zoru var derler, evet. Yani bu iddiayı ortaya atan kişinin. İşte materyalistler de, darwinistler de bu iddiadan öte bir şey öne sürmüyorlar aslında. Şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu bütün her şey, bütün bu mekanizma, bakın ne kadar birbirine uyumlu. Havada uçuşan moleküller var. Bu molekülleri yakalayacak olan taşıyıcı proteinler var. Bu taşıyıcı proteinlerin de bağlanacağı özel alıcılar var burnumuzda. Şimdi birbiri için ne kadar uyumlu bir şekilde yaratıldığı ortada, net.
Evet.
Yani birbiri için çalışan mekanizmalar. Birini ortadan kaldırırsak, o taşıyıcı proteinleri kaldırsak, o moleküller hiçbir şekilde o reseptörle, alıcılarla birleşemeyecek. Koku alma diye bir şey olmayacak.
Dolayısıyla da.
Televizyonlarınıza bakın.
Tad alamayacaksınız. Evet,
televizyonlarınıza bakın. Televizyonunuzun ayarıyla biraz oynadığınızda o frekansı kaçırıyorsunuz. O frekansı yakalamak üzere televizyonu ayarlamak gerekiyor. Evet. Öyle değil mi?
Tabii.
Dil içindeki parçaları bırakın. Yani bir tane parçası eksik olsa zaten çalışmaz o televizyon.
Evet. Yani onu bile yapan insan var. En hani basit de indirgediğimiz herhangi bir kullandığımız bir eşyaya bakıyorsunuz ki yapan birileri var. Uğraşmışlar, fabrikaları var. Teker teker tüm parçalarını tamamlamışlar.
Uyumlu olması için çalışmışlar,
evet.
Uğraşmışlar.
Evet.
Havadaki elektromanyetik dalgalar çok hassas bir şekilde belli bir merkezden yayınlanıyor ve televizyona yönelik olarak hesaplanmış. Televizyon cihazları, işte Türkiye'deki televizyon cihazları şu frekanstadır. O yüzden ben de bu frekansla yayın yapayım diye televizyon istasyonları yayını yapıyorlar.
Evet.
Yani bildikleri için. İşte bakıyorsunuz insan vücudunda da böyle. Koku alma buna en güzel bir örnek. O moleküllerin hangi taşıyıcı proteinlerle bağlanacağı da bilinerek yaratılmış o koku molekülleri. O alıcılar da proteinlere bağlanacak şekilde yaratılmış. Hepsi sonuçta aynı yaratıcı tarafından tek bir olan Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkmış yapılar, ayrıntılar.
Bakın evrimcilerin zaten şöyle itirafları oluyor. Ali Demirsoy var, Türkiye'nin tanınmış evrimcilerinden. Kitabında bağışıklık sisteminde de biliyorsunuz benzer bir sistem var. İnsanın bağışıklık hücreleri var. Silah üretiyorlar bunlar. Ve dışarıdaki bütün mikroplara ve bakterilere ve virüslere karşı İnsan vücudunda anahtarın kilidi, anahtarın kilidi uygunluğu gibi üretilmiş silahlar var. O mikrobun yapısını biliyor. O mikrop geldiği zaman direkt ona bağlanıp onu öldürebilen silahlar var. Ve bunlar vücudumuzdaki genlerde yazılı olarak var. Yani biz daha doğmadan genlerimize yazılmış bu. Onunla birlikte doğuyoruz. Yani sonradan edinilmiş bir konu değil bu. Edinilemez zaten.
Edinilemez.
Hazır olması gerekiyor. Aşılar da zaten bu sistemle işliyor. Hı hı. Siz birine aşı yaptığınız zaman işte karma aşısı, kaba kulak aşısı vesaire, zaten o virüsü tanıyacak silahlar sizin DNA'nızda var. Siz onların sadece yapımını, o parçaları vererek, mikrobun ya da virüsün parçalarını vererek o silahların üretilmesini sağlıyorsunuz. O silahlar da kanda olduğu için karşılaşıldığında hazır olmuş oluyor. Hemen mikrobu veya virüsü tepeleyebiliyor. Ama burada önemli olan nokta şu, sizin DNA'nızda bunlar zaten var. Yani dışarıda hangi bakteri var, hangi virüs var, onun yapısını mükemmel olarak bilen ve ona karşı anahtar kilit gibi uygunlukta silahları hazırlamış olan üstün bir akıl var. Allah'ın yaratma sanatı. Ali Demirsoy ne diyor biliyor musunuz? Bağışıklık evrimi savunan birisi. Bağışıklık hücrelerinin diyor, bu dışarıdaki mikropları bu şekilde tanıması, tam kelimesi kelime söylemiyorum da yaklaşık olarak. Tanıyabilmesi için diyor bir kahin olmaları gerekir diyor. Ne demek kâin? Dışarıda ne olduğunu bilecek önceden.
Bilecek,
ona göre bir önlem alacak. Yani demek istediği şu, burada muazzam bir akıl var diyor. onu biliyor diyor. Ama ondan sonra bir sayfa sonra yine evrimi savunuyor. Şimdi bu o zaman ne oluyor? Bilim adamlığı olmamış oluyor. Ya da işte protein tesadüfen oluşma ihtimali için maymunun daktilo başına geçip diyor insanlık tarihini hiç hata yapmadan yazması gibi bir ihtimal evet olamaz diyor. Bir kelime bile yazamaz maymun. Ama diyor ben ikinci ihtimali kabul edemem diyor. Bunlar tabii bilim adamlığının tamamen dışında. Bilim adamlığı alakası yok. Bir pagan rahibi olmuş oluyor. Yani pagan dinini savunan değil mi? O putperest saçma sapan şeyi felsefeyi
putları olan onlara tapan bir insan olmuş oluyor. Bilim adamı diyemeyiz böyle bir insana.
Süremizin maalesef sonuna gelmişiz. Evet. Arkadaşlarımız içeriden uyardılar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Görüşleriniz, değerli görüşleriniz için izleyicilerimizi aydınlattığınız
bizi izleyicilerimizin de için. Bugün Arefe biliyorsunuz.
Evet.
Ramazan bayramlarını da şimdiden tebrik ediyorum hepsini.
Evet. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.
Evet. Maalesef bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına ben de iyi bayramlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.